Kitap adı Temel Sağlık Hizmetleri, Ünite 6, İlaç Kullanım İlkeleri, İlaç Verme Yolları, İlaç Yan Etkileri ve İlaçların Saklanması. Yazar Profesör Doktor Kevser Erol, Editör Doçent Doktor Didem Arslantaş. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra İlaç kullanımında temel ilkeleri açıklayabilecek, tedavide kullanılan ilaçların vücuda veriliş yollarını sıralayabilecek, ilaçların kullanımı sırasında oluşabilecek istenmeyen etki tiplerini belirleyebilecek, zehirlenmeler ve tedavi ilkelerini ifade edebilecek, İlaç kullanımındaki yanlışlıkları tartışabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: farmakoloji, ilaç, toksisite, zehir, adverse etki, farmasötik şekil, müstahzar, akılcı ilaç kullanımı içindekiler, giriş. İlaç kullanım ilkeleri, akılcı ilaç kullanımı, ilaç uygulama yolları ve farmasötik şekiller, ilaçların istenmeyen etkileri, ilaç etkileşmeleri, besin destekleri, zehirlenmeler ve genel tedavi ilkeleri, ilaç kullanımındaki yanlışlıklar, ilaçların saklanma koşulları. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: genellikle hastalıkların tanısı, tedavisi, önlenmesi ve diğer amaçlarla tıpta kullanılan biyolojik etkinliği olan saf kimyasal madde veya onun eşdeğeri bitkisel veya hayvansal kökenli belirli miktarda etkin madde içeren karışımlar ilaç olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle ilaçlar hastalıklardan korunma, hastalıkları tedavi etme, tanı koyma, hastalık semptomlarını azaltma gibi değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise ilacı fizyolojik sistemleri veya patolojik olayları alanın yararına değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan madde veya ürün olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında ilaçlar hastalık olarak değerlendirilebilen psikolojik veya somatik işlevleri düzeltebilir. Vücutta hastalık yapan mikroorganizmaları yok edebilir veya vücutta eksikliği hastalığa yol açan bazı maddeleri yerine koyarak etkilerini oluştururlar. İlaç uygulaması sağlık personelinin temel görevleri arasında yer almaktadır. Ancak bu uygulamanın güvenli bir biçimde yapılabilmesi için ilaçların hazırlanması ve uygulanması hakkında bilgi ve beceriye sahip olunmalıdır. İlaç kullanım ilkeleri: bilinçli bir şekilde ilaç kullanımı için mutlaka hekim reçetesi ile yazılmış ilaçların kullanılması, satın alınan ilaçların son kullanım tarihlerinin kontrol edilmesi, doktor reçetesinde tavsiye edilen dozların kesinlikle aşılmaması, İlaçların evde çocukların ulaşamayacağı yerlerde belirtilen fiziksel koşullarında saklanması ve beklenmeyen etkiler görüldüğünde ilaç kullanımının kesilerek doğrudan ilgili doktora ulaşılması gerekmektedir. Hastanın durumunun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi sonucu tedavisi için en uygun ilacın seçilmesi hekimin sorumluluğundadır. İlaçların kullanılması, hastaya veriliş biçimi ve miktarına doktor karar verir. O nedenle akılcı ilaç kullanımı konusunda ilk sorumluluk hekim üzerinde olmaktadır. Hekim hastası için uygun reçeteyi yazdıktan sonra ilacın alınabileceği yer ise eczanedir. Dolayısıyla reçetede yazılan veya reçetesiz alınabilen ilacın sağlanması konusu da eczacının sorumluluğundadır. O nedenle akılcı ilaç kullanımı konusunda ikinci önemli sorumluluk da eczacıya düşmektedir. Bunun yanında gerek hastanede kullanılan ilaçlar, gerekse enjeksiyon yoluyla kullanılacak ilaçların uygulanması konusunda hemşire ve diğer sağlık personelinin de bu sürece katkısı vardır. Hatta reçetede yazılan ilaç bilgili hasta yakını tarafından da uygulanabilir. İlacı uygulayan kişinin hastanın ilacı ne amaçla kullandığını, ilaç etkilerini ve olası yan etkilerini iyi bilmesi gerekir. İlaç kullanacak kişinin hastalığı konusunda da bilgili olmalıdır. Bilinçsiz bir biçimde, aşırı miktarda ve rastgele kullandıklarında ise organizma için oldukça zararlı olabilmektedir. Hatta aşırı düzensiz ve yüksek dozda ilaç alımı hastayı ölüme kadar götürebilir. Sıra sizde bir akılcı ilaç kullanımı konusu hangi meslek gruplarını ilgilendirir? Sıra sizde bir yanıt akılcı ilaç kullanımı konusu hekimler, eczacılar, hemşireler ve ilaç uygulayan diğer sağlık personelini ilgilendirir. Ancak halkın da bu konuda eğitiminin önemi büyüktür. Akılcı ilaç kullanımı son yıllarda daha etkili, daha güvenli ilaçların geliştirilmesiyle tedavisi oldukça güç olan hastalıklarda tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle de çok fazla sayıda ilaç piyasada bulunmaktadır. Bununla birlikte yeni etki mekanizmalarına sahip ve istenmeyen etkileri daha düşük olan kanser ve AIDS gibi hastalıkların tedavisi için ilaç geliştirme çalışmaları sürmektedir. Ülkemizde sınırlı parasal kaynaklara rağmen sağlık harcamalarında ilaca ayrılan pay gerek ABD, gerekse AB ülkelerinde olan değerlerin çok üzerindedir. Bu yüzden hastanın ve hastanın durumu için en etkili, en uygun, en güvenli ve en ucuz tedavi yaklaşımları konusunda eğitim çalışmaları önem kazanmaktadır. Bu çalışmalar akılcı ilaç kullanımının temelini oluşturmaktadır. Hastasının durumunu etraflı bir şekilde inceleyerek tanı koymak ve tedavisi için de en uygun, en güvenli ve en ucuz ilacı seçerek reçetesine yazmak hekimin sorumluluğundadır. Bu reçetenin yapılması sırasında hastanın danışabileceği diğer bir sağlık görevlisi de eczacıdır. Ayrıca gerek hastanede, gerekse polikliniklerde hekimin hastaya verdiği bilgilerin pekiştirilmesinde ve ilacın uygulanmasında görev alan hemşire ve diğer sağlık görevlileri de akılcı ilaç kullanımı konusuna katkıda bulunmaktadırlar. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde görülen küresel bir sorundur. En sık görülen örnekleri gereksiz yere fazla ilaç yazılması, tanıyla ilişkisi olmayan ilaç kullanımı, gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımı, gereksiz ve pahalı ilaç kullanımı, reçetesi satılan ya da Türkiye'de olduğu gibi reçeteli olduğu halde reçetesiz de alınabilen ilaçların kullanılması sayılabilir. Bu arada bağımlılık yapan ilaçların veya maddelerin kullanılması veya bazı ilaçların kötü kullanılması da sayılabilir. Örneğin, yetkisiz ve bilgisiz kişilerin tavsiyesiyle ilaç alınabilmesi gibi. Bu şekilde özellikle vitaminler, ağrı kesiciler, glukokortikoidler, antibiyotikler, hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, diüretikler, antasitler, bağırsak hareketlerini hızlandıran ve bağırsakları yumuşatan ilaçlar gibi sindirim sistemini etkileyen ilaçlar, kilo vermeyi kolaylaştıran ilaçların uygunsuz kullanımları söz konusudur. Yani ilacın yanlış indikasyonda, yanlış yoldan, yanlış dozda, yanlış aralıklarla ve yanlış sürede kullanılması akılcı olmayan ilaç kullanımı için örnek olabilir. Akılcı ilaç kullanımında önemli bir nokta da hastanın hastalığı ve kullanması gereken ilaçlar konusunda yeterince bilgilendirilmemesidir. İlacın etkileri, istenmeyen etkileri, kullanma zamanı, aç veya tok alınması, kullandığı diğer ilaçlarla veya ilaç olmayan diğer ürünlerle ve besinlerle etkileşmesi gibi. Ayrıca son zamanlarda halk arasında giderek yaygınlaşan bitkisel kökenli maddelerin de ilaç yerine veya ilaçlarla birlikte kullanımı da ciddi sorunlara yol açmaktadır. Ne yazık ki bu tür maddeler doğal kaynaklı olmaları nedeniyle doğal olan her şey zararsızdır şeklinde yanlış bir inanışa da dayanmaktadır. Oysa bu tür ürünlerin standartizasyonu konusunda önemli sorunlar vardır. Bu ürünlerin bazıları özellikle karaciğerde ilaç parçalayan enzimleri etkileyebildiklerinden alınan ilaçların etkileri de buna bağlı olarak değişmektedir. Bunun yanında bu tür ürünlerin bazılarının içine beklenen etkiyi gösteren ilaçların katıldığı da yapılan bazı araştırmalar da gösterilmiştir. Bu ürünleri kullananlar da bunları ilaç olarak düşünmediklerinden hekimlerini bu konuda bilgilendirmemektedirler. Sonuçta bu tür ürünleri kullanan hastalara verilen ilaçlar beklenen etkiyi oluşturamamakta veya tam tersine zararlı sonuçlara yol açabilmektedirler. Dikkat, akılcı ilaç kullanımı hastaları bireysel olarak değerlendirip en etkili, en güvenli, en uygun ve en ucuz ilacın seçilerek tedavinin yapılmasını amaçlamaktadır. Akılcı olmayan ilaç kullanımının nedenleri: eğitim yetersizliği, komşuluk ve akrabalık ilişkileri içinde insanların birbirine ilaç tavsiye etmeleri, kurum hekimine yakınları için kendi üzerinden ilaç yazdırma eğilimi, yasal olarak eczanede reçete ile satılması gereken ilaçların reçetesiz de satın alınabilmesi, reçete bedelinin büyük bir kısmının sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenebilmesi, eczanelerde zaman zaman olabilecek dikkatsizlikler, akılcı olmayan ilaç kullanımının sonuçları, tedavinin yetersiz kalması, azalması, ilaçların istenmeyen etkilerinin artması, ilaç etkileşmeleri, tedavi maliyetinde artış, işten geri kalmalar ve kazanç kaybı, antibiyotik direnci, dikkat akılcı ilaç uygulamalarıyla tedavi başarısı çok önemli oranda artacaktır. Akılcı olmayan ilaç kullanımının önlenmesi için yapılabilecekler, sorunların tanımlanması ve alınan önlemlerin sonuçlarının izlenmesi, eğitim, sağlık personelinin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimi, ilaç endüstrisi ile sağlık çalışanlarının ilişkilerinin etik normlarının belirlenmesi, reçetesiz satılan ilaçların kontrol altına alınması, satın alınan ilaçların son kullanım tarihlerinin kontrol edilmesi, doktor reçetesinde tavsiye edilen dozların kesinlikle aşılmaması, halk sağlığı eğitimleri ve hastaların ilaç kullanımı konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, ilaç prospektüslerinin hastanın anlayabileceği şekilde düzenlenmesi, beklenmeyen etkiler görüldüğünde ilaç kullanımının kesilerek hemen ilgili doktora ulaşılması, ilaç dışı tedavi seçeneklerinin belirlenmesi, akılcı ilaç kullanımı, hasta için en etkili, en uygun, en güvenli ve en ucuz olan ilacın yeterli dozda, yeterli süre ile kullanılmasıdır. İlaçlardan en verimli şekilde yararlanabilmek için uygun zamanda, uygun yerde, uygun şekilde ve uygun dozda kullanılması gerekir. Bu yüzden sağlık hizmeti sunan personelin gerek mezuniyet öncesi gerek mezuniyet sonrasında akılcı ilaç kullanımı konusundaki eğitimleri son derece önemlidir. Bütün bunların ötesinde halka yönelik eğitim çalışmaları da giderek önem kazanmaktadır. Akılcı ilaç kullanımında hastanın uyumcu da önemli rol oynamaktadır. Uyumç, hastaya reçete edilen ilaçları önerilen zamanda, dozda, sürede ve uyarılara uygun olarak kullanmasıdır. Uyumcunun artırılmasında hastanın eğitilmesi ve hekime olan güveni önemli rol oynar. Bu noktada hasta-hekim iletişimi son derece önemlidir. Hekim hastasına yeterli zaman ayırarak hastalığı konusunda ve ilaç kullanımı ile ilgili olarak açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış doz cetvelleri oluşturarak bilgilendirmelidir. Bu da tedavinin başarı şansını önemli ölçüde artırır. İlaçların önerildiği gibi alınması, etkinliğinin artmasının yanında istenmeyen etkilerinin en aza indirilmesini sağlar. İlacın aç veya tok iken alınması, başka ilaçlarla birlikte kullanımı, tedavi süresince önerilen beslenme biçimi ve kullanım süresi doktorun tavsiyesine göre düzenlenmelidir. Birçok ilaç yan etki olarak sersemlik ve uyku yapar. Dolayısıyla dikkat gerektiren bir makine kullanıyorsanız ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Trafik kazası, iş kazası gibi. Bütün bunların yanında, ilaç prospektüslerinin hastanın anlayacağı bir dille ve okunabilecek büyüklükte yazılması hastanın ilacı konusunda bilgi sahibi olmasına katkıda bulunur. Ülkemizde son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın bu yöndeki girişimleri ile prospektüslere kullanım talimatı eklenmeye başlamıştır. Sonuç olarak gerek sağlık çalışanlarının akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitilmesi, gerekse hastalarda bu konuda farkındalık yaratılması, hem tedavi başarısı, hem de ülke ekonomisi adına önemli katkı ve yararlar sağlayacaktır. Dikkat, akılcı ilaç uygulanması konusunda sağlık personeli yanında halka yönelik eğitimler de önemlidir. İlaç uygulama yolları ve farmasötik şekiller, ilaç uygulama yöntemleri, ilaçların vücutta etki oluşturabilmeleri için etki göstermeleri beklenen organ ve dokularda yeterli konsantrasyonda bulunmaları gerekir. Bütün ilaçlar vücuda verildikten sonra beklenen hedef yapının etkilenmesi yanında, başka yapılarda da istenmeyen etkiler oluşturabilirler. O nedenle tedavide amaç hedef yapının etkilenmesi ancak diğer yapıların etkilenmemesidir. Bunu sağlayabilmek için de ilacın etkilemesi beklenen hedef yapıda yeterli konsantrasyonda bulunmasını sağlayacak bir yolla vücuda verilmesi gerekir. Bu amacı sağlayabilmek için ilaçların uygulama yolları başlıca iki gruba ayrılabilir. A. Lokal uygulama. İlacın etkilemesi gereken hedef yapı vücut yüzeyine yakın ve enjektör iğnesiyle ulaşılabilecek bir yerde ise bu uygulama yolu oldukça avantajlıdır. İnjeksiyon yoluyla verilecek ilaçların en önemli özelliklerinden birisi steril olmasının gerekmesidir. İnjektör içinde hava kabarcığı kalmamalıdır ve olabildiğince sterilite ve temizlik koşullarına uymak gerekir. Çözelti halindeki ilaçlar ampul, toz haldeki ilaçlar viyal şeklinde pazarlanırlar. Viyaller kullanılmadan önce steril bir su veya uygun çözelti ile sulandırılarak enjektöre çekilirler. İnjeksiyondan sonra oluşan iğne ve enjektör gibi atıkların da tıbbi atık olarak değerlendirilmesi gerekir. B. Sistemik uygulama. Vücutta yaygın bir etki oluşturmak gerektiğinde veya lokal uygulama yolu uygun olmadığında başvurulabilir. Bu durumda hedef yapı yanında diğer sistemlerin de ilaç tarafından etkilenmesi kaçınılmazdır. Dikkat, lokal olarak uygulanan ilaçların da bazı durumlarda sistemik dolaşıma katılabileceğini göz önüne almak gerekir. İlaçların uygulandığı yerden emilerek kan dolaşımına geçme oranı biyoyararlanım olarak adlandırılır. Özellikle ağız yoluyla verilen ilaçlar, sindirim kanalından emildikten sonra önce karaciğere gelir. Karaciğer ilaçların biyotransformasyonunu yapan enzimler açısından vücuttaki en önemli merkezlerden biridir. O nedenle ilaçlar daha sistemik dolaşıma geçmeden burada enzimlerin etkisiyle karşılaşarak bir miktar kimyasal değişikliğe uğrayabilir. O nedenle buna ilk geçiş etkisi denir. Bundan sonra ilaçlar sistemik kan dolaşımına geçerek etkilerini gösterebilirler. İlaçların uygulandığı yerden emilip karaciğerden geçtikten sonra sistemik dolaşıma katılma oranı sistemik biyoyararlanım olarak isimlendirilir. A. Lokal uygulama yolları. Lokal uygulama yolları her ne kadar etki yerinde başlangıçta yüksek ilaç konsantrasyonu oluştursa da zamanla ilacın sistemik dolaşıma geçmesi de söz konusu olabilir. Lokal uygulama yerleri aşağıda 16 madde halinde özetlenmiştir. 1. Epidermal cilt üzerine perkütan uygulama. İlaçların doğrudan cilt üzerine sürülerek ciltten emiliminin sağlanmasıdır. Lipide çözünen ilaçlar ciltten emilebildikleri halde suda çözünen ilaçların ciltten emilimleri oldukça düşüktür. Ciltten emilim mukozalara göre daha düşüktür. Ancak ciltte yara veya sığırık olduğunda emilim de artar. Kulak arkasındaki cilt bölgesinin geçirgenliği diğer bölgelere göre daha yüksektir. Bebeklerde de cilt geçirgenliği yetişkinlere göre daha yüksektir. Bazı cilt hastalıklarının tedavisi için kullanılan bir uygulama yoludur. Cilt üzerine friksiyon yapılması emilimi hızlandırabilir. 2. Cilt içine intrakütan enjeksiyon. 0.1 ml'den daha düşük hacimde çözeltiler bu şekilde enjekte edilerek lokal etki oluşturabilirler. Bazı test çözeltileri bu yolla kullanılır. 3. Eklem içine intraartiküler enjeksiyon. Eklemlerin iltihaplı durumlarında ilaç çözeltisi eklem kesesi içine enjekte edilebilir. 4. Kalp içine intrakardiyak enjeksiyon. Kalp durması durumlarında ilaç çözeltisi sternumun sine kemiği hemen yanından sol dördüncü interkostal aralıktan girilerek kalp içine enjekte edilebilir. 5. Pleura içine intrapleural enjeksiyon. Arka aksiler çizgi üzerinde skapulanın kürek kemiği köşesinden 7. interkostal aralıktan girilerek yapılan enjeksiyondur. Torasentez de denir. 6. Periton içine intraperitoneal enjeksiyon. Göbeğin alt kısmından lineal bağ üzerinde girilerek yapılan enjeksiyondur. Abdominal parasentez de denir. 7. Kafa içi intratekal enjeksiyon. 3. ve 4. Lomber vertebralar, bel omurları arasından girilerek yapılan enjeksiyondur. Lomber fonksiyon da denir. Eklem, kalp, pleura, periton ve kafa içi enjeksiyonların mutlaka bu alanda deneyimi olan personel tarafından uygulanması gerekir. 8. Uterus içine intrauterin enjeksiyon. Uterus kası içine veya uterus boşluğu içine ilaç verilmesidir. Rahim içi araç, RAI uygulamaları da bu kapsamda değerlendirilebilir. Çünkü bazı RIA'lar ilaç emdirilmiş olarak pazarlanmaktadır. Bu işlem deneyimli sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. 9. Vajina içine intravajinal uygulama. Ovül, krem veya sıvı haldeki bazı ilaçların vajina içine uygulanmasıdır. Bu yolla vajinal tablet şeklinde preparatla da uygulanabilir. 10. Rektum içine rektal uygulama. Supozituar, krem veya sıvı haldeki ilaçların anüsten verilerek uygulanmasıdır. Bazen büyük hacimde sıvılar verilerek kolonun boşaltılması da bu yolla sağlanabilir. Buna yağman denir. Rektal ve vajinal uygulamada temizliğe çok dikkat edilmelidir. Ovül ve supozituar şeklindeki preparatlar vücut sıcaklığında eriyebilen taşıyıcı sistemler içinde hazırlandıklarından buzdolabında saklanmaları gerekir. 11. Ağız içi bukal uygulama. Ağız ve boğaz dezenfeksiyonu için katı veya sıvı haldeki ilaçların ağız mukozası üzerine uygulanmasıdır. Bu ilaçların yutulmaması gerekir. 12. Burun içine intranazal uygulama. Burun mukozasında lokal etki oluşturmak üzere sıvı ve pomat şeklindeki ilaçların burun mukozası üzerine uygulanmasıdır. 13. Kulak içine uygulama. Sıvı veya pomat şeklinde preparatlar kulak içine uygulanabilir. Bazı kulak enfeksiyonlarında bu yolla uygulama yapılabilir. Bu preparatların soğuk olmamasına dikkat edilmelidir. 14. Konjonktiva üzerine uygulama. Sıvı ve pomat şeklindeki ilaçların göz içine uygulanmasıdır. Göze uygulanan preparatlara kolir denir ve steril olmaları gerekir. Kullanılacak preparat açıldığında sterilite de bozulacaktır. O nedenle bu tür preparatların kullanımından sonra buzdolabında uzun süre saklanmasına gerek yoktur. Bir haftadan daha uzun süre aynı preparat kullanılmamalıdır. Son zamanlarda bazı göz damlaları tek kullanımlık ambalajlar şeklinde hazırlanmaktadır. Göze damlatılan ilaç çözeltilerinin nazolakrimal kanaldan geçerek burun mukozasına ulaşması halinde sistemik dolaşıma geçme riski artar. Bu nedenle damla uygulanırken gözün iç kısmına parmakla bastırılarak nazolakrimal kanalın kapatılması doğru bir yaklaşım olur. Göze yapılacak uygulamalar sırasında temizlik koşullarına uymak çok önemlidir. Eğer aynı göze birkaç damla arka arkaya damla uygulamak gerekirse uygulamalar arasında en az 5'er dakikalık sürelerin bırakılmasına dikkat etmek gerekir. 15. Lezyon içine uygulama. Tümör veya iltihaplı dokuların içine yapılan injeksiyonlardır. 16. İnhalasyonla uygulama. Özellikle solunum yollarında lokal etki oluşturmak amacıyla bazı ilaç çözeltilerinin solunum yolları üzerine uygulanmasıdır. Bu amaçla kullanılan farmasötik şekiller aerosol, çözelti veya çok küçük partikül tozlar olabilir. Uygulamadan önce hava yollarının açılmasını sağlamak için öksürülerek balgam çıkarılması iyi bir yaklaşımdır. İlacın alveollere kadar ulaşması için nefes alırken ilaç çözeltisinin püskürtülmesi gerekir. Bunun için hastaların eğitilmesi önemlidir. Aerosollerin uygulamadan önce iyice çalkalanması gerekir. Toz haldeki ilaçlar inhalatör yardımıyla, çözelti haldeki ilaçlar da nebulizör denen aletlerle uygulanır. İnhalasyondan sonra ağız içinde kalabilecek ilaçların buradan emilerek sistemik dolaşıma geçmesine engel olmak için ağız suyla çalkalanmalıdır. Sıra sizde 2 lomber fonksiyon nedir? Sıra sizde 2 yanıt intratekal ilaç uygulaması için 3. ve 4. Lomber vertebralar, bel omurları arasından girilerek yapılan injeksiyondur. B. Sistemik uygulama yolları. Tüm vücuda yaygın bir etki oluşturmak gerektiğinde ilaçlar sindirim kanalı içine, damar içine veya kas içine injeksiyon şeklinde, cilt veya solunum yolu aracılığıyla uygulanabilir. 1. Enteral uygulama. İlacın sindirim kanalı içine verilmesi demektir. İlaçların sindirim kanalı mukozasından emilmesi olayı pasif difüzyon şeklinde olur. O nedenle emilim de hiçbir zaman %100 olarak kabul edilemez. İlaçların sindirim kanalı içinden emilimi bazı faktörlerden etkilenebilir. Bunlardan bir kısmı ilaçla ilgili olabildiği gibi bir kısmı da sindirim kanalı fonksiyonlarıyla ilgili olabilir. İlaçla ilgili faktörlerden en önemlileri ilacın yağda veya suda çözünürlüğü, farmasötik şeklinin katı veya sıvı olması, partiküllerin büyüklüğü ve kristal şekli olabilir. Doğal olarak sıvı haldeki veya su partisyon katsayısı yüksek olan yağdaki çözünürlüğü sudaki çözünürlüğünden daha yüksek. İlaçlar daha kolay ve çabuk emilirler. Başlıca 3 şekilde yapılabilir. A. Ağız yoluyla oral. Perşembe os, ilacın ağıza alınıp bir miktar su ile yutulması şeklinde yapılır. En çok kullanılan ilaç uygulama yoludur. İlaçların mide iritasyonu yapması nedeniyle genellikle tok karına alınması beklenir. Ancak sindirdim kanalında besinlerin bulunması bazı ilaçların emilimini bozabilir. Ağız yoluyla kullanılan ilaçların susuz kullanılmaması gerekir. Çünkü su ilacın çözünürlüğünü artıracak, dolayısıyla da emilimini kolaylaştıracaktır. Çay ve kahve yan etkileri artırabilir. Emilimi bozabilir. İlaçların sütle alınması da bazı ilaçların emilimini azaltırken, bazı ilaçların da istenmeyen etkilerini azaltabilir. İlaçların yatarak içilmemesi, mutlaka dik ve oturur pozisyonda, bol su ile alınması, ardından en az 10 dakika yatay pozisyona geçilmemesi doğru bir yaklaşımdır. Özel olarak tavsiye edilmemişse ilaçların bölünmeden ve çiğnenmeden yutulması gerekir. Midede bozulan veya şiddetli iritasyon yapan ilaçların mideden dağılmadan geçebilmesi için üzeri özel bazı maddelerle kaplanır. Bu tip ilaçların bölünmeden kullanılması gerekir. B. Dil altı, sublingual, ilaç dil altına uygulanarak buradan doğrudan dolaşım sistemine geçebilir. Ancak özellikle çok küçük moleküllü ve yağda iyi çözünen ilaçların bu şekilde uygulanma kolaylığı vardır. Emilim çok çabuk olur ve dakikalar içinde ilaç etkisi başlayabilir. C. Rektal yolu uygulama. ağız yolundan ilaç verilemediği durumlarda ilaçlar rektal yolla da sindirim kanalı içine verilebilir. Buradan da emilerek doğrudan dolaşım sistemine katılabilir. Supozituar, pomad veya çözelti şeklinde ilaçlar bu yolla uygulanır. Rektal yolla uygulanan ilaç çözeltilerine enema denir. Zaman zaman analjezik ilaçlar ve genel anestezik ilaçlar bu yolla uygulanabilir. 2. Parenteral uygulama. Enteral uygulama olanağı bulunmayan durumlarda, sindirim kanalından emilmeyen veya sindirim kanalında bozulabilen ilaçların uygulanması gerektiğinde veya çabuk etki oluşması beklenen durumlarda başvurulan bir uygulama yoludur. Adından da anlaşılacağı gibi ilacın sindirim kanalı dışında enjeksiyon yoluyla vücuda verilmesidir. Bu şekildeki uygulamada en önemli özellik, enjekte edilecek ilacın kesinlikle steril olmasının gerekliliğidir. Bunun yanında, ilaç çözeltisinin pH'sının vücut pH'sına yakın olması gerekir. Aksi halde enjeksiyon yerinde yanma ve iritasyon oluşur. Bunun yanında çözeltinin onkotik basıncının da plazmanınkine eşit, izotonik veya üzerinde olması hipertonik gerekir. Onkotik basıncı plazmanınkinden düşük yani hipotonik çözeltilerin enjekte edildiği durumlarda eritrositlerde hemoliz gelişir. A. İntramusküler, kas içi, enjeksiyon. Oldukça sık kullanılan bir enjeksiyon yöntemidir. Genellikle kalça ve kol kası içine yapılır. En çok 5 ml civarında bir hacim içinde ilaç çözeltisi verilebilir. İnjeksiyondan sonra enjeksiyon yerine masaj yapılarak emilim hızlandırılabilir. Çözelti veya süspansiyon şeklindeki ilaçlar intramusküler yolla verilebilir. Bazen yağlı çözeltiler de bu yolla verilebilir. Bu uygulamada en önemli sorun şişman kişilerde injeksiyonun yağ dokusu içine yapılması riskidir. Böyle durumlarda yağ dokusu fazla kanlanmadığından emilim gecikir. Zaman zaman uzun etki beklenen bazı ilaçların kas içi injeksiyonuyla uzun süreli etkiler oluşturulabilir. B. Damar içine injeksiyon. Ven veya arter içine yapılan injeksiyonlardır. İlaç etkisi çok kısa sürede başlar. Çünkü ilaç çözeltisi hemen sistemik dolaşıma katılır. Damar içine yapılan injeksiyonlar için süspansiyonlar veya yağlı çözeltilerin verilmesinden kaçınılmalıdır. Çünkü embolilere neden olabilir. C. İntravenöz, ven içi, injeksiyon. Oldukça sık kullanılan bir uygulama şeklidir. Bu amaçla daha çok dirseğin ön yüzündeki antekübital ven denen ven kullanılır. Ancak gerektiğinde vücutta iğne ile kolay girilebilen diğer venlerden de yararlanılabilir. Hacmi 10 ml'den az çözeltiler birkaç dakika içinde yavaş olarak enjekte edilir. Bu uygulamaya bolus enjeksiyon denir. Daha büyük hacimde çözeltiler yavaş olarak uzunca bir sürede verilebilir. Buna da intravenöz infüzyon veya venoklüz denir. İlaç çözeltisinin bulunduğu kap ile damar arasında V9S takımı bulunur. Zaman zaman intravenöz yolla hastaya verilecek ilaçlar infüzyon yapılacak çözelti içine karıştırılarak verilebilir. Ancak bu nokta, özellikle ilaç etkileşmeleri açısından önemli bir risk oluşturabilir. D. İntraarteriyel injeksiyon. Özellikle anjiyografi sırasında uygulanır. Zaman zaman belirli bir organı etkilemesi beklenen ilaç, o organın arteri içine yüksek konsantrasyonda verilerek veninden geri alınabilir. Böyle bir durumda bu uygulama sistemik değil, lokal uygulama yolu olarak değerlendirilebilir. E. Kemik iliği içine injeksiyon. Bebekler ve ileri yaştaki hastalarda venlerin kullanılmasının uygun olmadığı durumlarda ilaç çözeltisi kemik iliği içine enjekte edilir. F. Cilt altı, subkutan, injeksiyon. Uyluk, kol veya karın derisi altına düşük hacimdeki ilaç çözeltisinin enjekte edilmesidir. Bu yolla verilecek ilaç çözeltisinin hacmi büyük olmamalıdır. Çünkü cildin gerilmesi sonucu ağrı olabilir. Süspansiyonlar ve yağlı çözeltilerin de cilt altına verilmemesi gerekir. Zaman zaman tablet şeklinde steril hazırlanmış ilaçların da cilde lokal anestezi altında yapılan ufak bir insizyonla cilt altına yerleştirilerek uzun süreli olarak emilmesi sağlanabilir. Bu yönteme de pelet implantasyonu denir. Bu yöntemle ilaçların uzun süre ciltten emilmesi ve belirli kan düzeyinin sürdürülmesi sağlanabilir. Daha sonra bu preparatlar ciltten çıkarılır. Son zamanlarda bu tür preparatlar vücutta parçalanabilecek şekilde hazırlanır ve ciltten çıkarma işlemine gerek kalmaz. İyonize haldeki ilaç çözeltisinin bir gazlı beze emdirildikten sonra cilt üzerine uygulanıp buraya yerleştirilen elektrodlarla akım uygulanarak da ciltten emilim sağlanabilir. Çok ender uygulanan bu yönteme iyontoforez denir. Zaman zaman cilt altı uygulamayla büyük hacimli sıvılarda verilebilir. Böyle bir durumda cilt altında yayılma ve emilimi artırmak amacıyla çözeltinin içine hyaluronidaz enzimi katılır. Bu uygulama şekline hipodermokliz denir. Sıra sizde 3 pelet implantasyonunun intravenöz bolus uygulamaya göre avantajı ne olabilir? Sıra sizde 3 yanıt ilaç etki süresinin daha uzun olması sağlanır. 3. İnhalasyon yoluyla uygulama. Çok küçük moleküllü, kolay buharlaşabilen ve yağda kolay çözünen ilaçlar solunum yolundan uygulanması sonucunda akciğer alveollerinden emilerek sistemik dolaşıma katılabilir. Özellikle genel anestezi amacıyla kullanılan gaz haldeki ilaçlar bu yolla uygulanabilir ve çok kısa sürede emilerek sistemik etki gösterirler. 4. Transdermal yolla uygulama. Pomada olarak veya özel bir farmasötik şekle sokulan yağda iyi çözünebilen ilaçlar flaster şeklinde cilde yapıştırılarak uzun süreli emilim sağlanabilir. Bu amaç için hazırlanan farmasötik şekiller transdermal terapötik sistem TTS olarak isimlendirilir. Bu preparatların yapısında içten dışa doğru 4 tabaka bulunur. İlk tabaka cilde yapışmayı sağlayan zinc tabakasıdır. Bu kısımda az miktarda bulunan ilaç başlangıç aşamasında emilir. Bunun dışında geçirgen mikroporuz bir tabaka vardır. Bu da rezervuardaki ilacın kontrollü bir şekilde cilt üzerine salıverilmesini sağlar. Bunun dışında ilaç rezervuarı görevi yapan tabaka ve en dışta da bir örtü tabakası bulunur. Bu tabaka geçirgen değildir. Pomat şeklinde uygulama çok fazla tercih edilmemektedir. Dikkat göze uygulanan ve parenteral yolla kullanılan ilaçların steril olması gerekir. Farmasötik şekiller hastaların kolay alabilmeleri için belirli forma getirilen ilaçlar farmasötik şekiller olarak isimlendirilir ve fiziksel özelliklerine göre 3 gruba ayrılabilir. Sıvı, yarı katı, katı sıvı farmasötik şekiller, çözelti, solüsyon olarak da bilinir. Etkin maddelerin uygun bir çözücüde eritilmesiyle oluşan, berrak sıvı farmasötik şekillerdir. Ağızdan veya diğer yollardan kullanılabilirler. Ağızdan kullanılacak çözeltilerin kokusunu ve tadını düzeltmek amacıyla yardımcı maddeler de kullanılabilir. Damla. Derişik bir çözelti şeklinde hazırlanır ve standart damlalıkla damla sayılarak su içinde seyreltilerek ağız yoluyla kullanılabilir. Ancak doğrudan burun, kulak ve göze de uygulanabilir. Göze uygulanacak damlaların steril olması gerekir. İnjeksiyonluk çözelti. İnjektör veya kateterler aracılığıyla uygun bir yoldan vücuda enjekte edilmek üzere hazırlanırlar. Bu tür farmasötik şekillerin de steril, genellikle vücut pH'sına yakın, izotonik veya hipertonik olması gerekir. Etkin maddeler genellikle su içinde çözülür. Ancak bazı ilaçlar yağlı sıvılar içinde de çözülebilir. Bu tür preparatların damar içine verilmemesi gerekir. Çünkü embolilere yol açabilir. Süspansiyon. Katı haldeki etkin maddelerin uygun bir sıvı içinde küçük partiküller halinde homojen bir şekilde dağıtılmasıyla hazırlanır. Bekletildiğinde çökmeler olacağı için kullanılmadan önce mutlaka çalkalanmalıdır. Ağız yoluyla kullanılabileceği gibi göz, kulak, burun ve cilt üzerine de uygulanabilir. Steril süspansiyonlar enjeksiyon yoluyla da verilebilir. Bu durumda embolilere yol açacağından damar içine verilmesinden kaçınmak gerekir. Şurup, yüksek oranda şeker içeren çözeltilerdir. Ağız yoluyla uygun bir ölçekli kaşıkla alınır. İçinde mikroorganizma üremesinin engellenmesi adına %60-64 arasında şeker eritilmelidir. Pozyon. İçinde %25-30 oranında şeker bulunan sıvı farmasötik şekillerdir. Ağız yoluyla kullanılır. Ancak içindeki şeker oranı düşük olduğundan kolayca mikroorganizmalar üreyebilir. Bu nedenle 4-5 gün gibi kısa bir süre içinde tüketilmelidir. Eliksir. içinde %20 civarında alkol ve şeker içeren sıvı farmasötik şekillerdir. Ağız yoluyla kullanılır. Laman, rektal yolla kullanılan çözelti ve süspansiyonlardır ve 100-150 ml kadar küçük hacimli olanlara enema denir. Daha büyük hacimli olanlar kalın bağırsağın boşaltılması amacıyla kullanılan boşaltıcı lavmanlardır. Uygulamadan önce vücut sıcaklığına kadar ısıtılmalıdır. Dikkat! Sıvı farmasötik şekillerin saklanması, ambalajı ve taşınması katı farmasötik şekillere göre daha sıkıntılıdır. Yarı katı farmasötik şekiller, emülsiyon. Birbiriyle karışmayan iki sıvının uygun bir ajan aracılığıyla homojen bir şekilde karıştırılmasıyla elde edilen krem kıvamında farmasötik şekillerdir. Pomat, merhem, cilt ve mukozalara uygulanır. Yarı katı haldeki yağlar veya emülsiyonlar içinde etkin maddelerin eritilmesiyle hazırlanır. Pomadların içine talk katılarak sertleştirilmesiyle pat adı verilen macun şeklinde preparatlar hazırlanır. Katı farmasötik şekiller ağız yoluyla kullanılanlar, tablet, komprime, etkin maddelerin uygun yardımcı maddelerle karıştırıldıktan sonra özel makinelerde sıkıştırılarak farklı boyutlarda hazırlanan yuvarlak disk veya oval şeklinde preparatlardır. Ağız yoluyla kullanılan ilaçların %80'den fazlası tablet şeklindedir. Ancak bazı tabletler cilt altına yerleştirilerek implantasyon şeklinde, bazıları da vajinal yolla kullanılabilir. Tabletler oral yolla alındığında genellikle mide suyunda dağılırlar. Bazıları çiğneme tableti şeklinde alınarak etkilerinin daha çabuk başlaması sağlanır. Pastil şeklindeki tabletler ağızda eritilerek ağız-boğaz dezenfeksiyonu için kullanılır. Bazı tabletlerin içinde asidik ve bazik özellikte iki maddenin karışımı bulunur ve suda köpürerek erir. Bu tip tabletlere efervesan tablet denir. Mideyi fazla irite eden veya mide suyunda bozulan ilaçları içeren tabletlerin midede dağılmadan geçmeleri için üzeri mide suyunda çözünmeyen bir film tabakası ile kaplanır. Bunları bağırsak kaplamalı tabletler denir. Bu tip kaplanmış tabletlerle daha uzun süren etkiler sağlamak üzere modifiye edilen farmasötik şekiller geliştirilmiştir. Bunlara sürekli salan, yavaş salan ve gecikmeli salan tabletler denir. Draje, tabletlerin hasta tarafından alınmasını kolaylaştırmak için üzeri şekerli ve veya renkli maddelerle kaplanarak hazırlanır. Kapsül, kokusu ve tadı hoş olmayan ilaçların hasta tarafından alınmasını kolaylaştırmak için iç içe geçebilen küçük silindirik kaplar içine etkin maddelerin yerleştirilmesiyle hazırlanır. Tabletlerde olduğu gibi bazıları mide suyuna dayanıklı maddelerle kaplanmış bağırsak kaplamalı kapsüller şeklinde olabilir. Kaşe, nişastadan yapılmış tablet şeklinde yassı iç içe geçebilen kapsüller içine ilaçların yerleştirilmesiyle hazırlanır. kapsüllere göre biraz daha büyüktür ve yutulması daha zordur. Pilül. Toz haldeki ilaçların şeker veya balla karıştırılarak hazırlanan hamurun küçük küreler şeklinde kurutulmasıyla hazırlanır. Büyükleri veteriner hekimlikte kullanılır ve bol adını alır. Toz, pudra. Toz haldeki ilaçlar uygun ölçeklerle ağızdan alınabilir. Bu şekildeki ilaçların küçük kağıt paketler içinde tek dozluk uygulamaları da vardır. Dikkat: midede parçalanan veya mideye zarar veren ilaçların bağırsakta açılan tablet veya kapsül şeklinde kullanılabilecek farmasötik şekilleri vardır. B. Diğer yollardan kullanılanlar. Supozituar. Vücut sıcaklığında eriyebilen bir yağlı sıvı. Taşıyıcı. İçinde etken maddenin eritilmesinden sonra hazırlanan konik şekilli farmasötik şekillerdir. Rektuma uygulanırlar. Ovül. Vajinaya uygulanmak üzere supozituar gibi hazırlanan farmasötik şekillerdir. Bitkisel kökenli preparatlar ilaç gibi aktif madde içeren bazı bitkilerin belirli kısımları kurutularak hazırlanan bitkisel ilaç ham maddelerine brok denir. İnfüzyon. Belirli bir miktar bitkisel boğun üzerine kaynar su dökülüp bir süre bekledikten sonra süzülmesiyle elde edilir. Çay demlenmesi gibi. Dekoksiyon. Belirli miktarda bitkisel boğun üzerine soğuk su konup 15-30 dakika kadar bir süre kaynatıldıktan sonra süzülmesiyle hazırlanır. Ihlamur hazırlanması gibi. Tinctür. Bitkisel boğulların bir süre alkol veya diğer organik çözücüler içinde bekletildikten sonra süzülmesiyle hazırlanan berrak çözeltilerdir. Ekstre. Bitkisel boğulların bir süre su, alkol veya diğer bir organik çözücü içinde bekletilip süzüldükten sonra çözücünün bir miktar buharlaştırılmasıyla hazırlanır. İlaçların istenmeyen etkileri: ilaçlar vücuda verildiklerinde beklenen hedef yapının etkilenmesi yanında vücutta istenmeyen birçok etkiler de oluştururlar. Bu tür etkiler ilaçlar yanında çevresel kimyasal maddelerle de oluşabilmektedir. Bu tür etkiler yan etkiler olarak da isimlendirilebilir. Bunun yanında ters etki, adverse etki ve istenmeyen etki de aynı anlamda kullanılmaktadır. Her ilacın istenmeyen etkisi vardır. İlaçları kullanırken beklenen yararlar ve oluşturacağı zararlar açısından bir değerlendirme yapılır. Yarar-zarar oranı değerlendirilerek ilacın kullanımına karar verilir. İlaçların bu istenmeyen etkileri 5 grup altında toplanabilir. 1. Yalın toksik etkiler ilacın terapötik etkilerinin bir uzantısı şeklinde ortaya çıkar ve genellikle doza bağlı olarak artar ve öngörülebilir nitelikteki etkilerdir. En hafif şekli bazı organların işlevlerinde bozulma ile ortaya çıkan fonksiyonel nitelikte olanlardır. Bazı durumlarda klinikte rutin olarak ölçülen bazı biyokimyasal değerler kullanılan ilaçlarla değiştirilebilir. daha ileri bir reaksiyon olarak bazı hücrelerde veya hücre içi yapılarda zedelenmelerle ortaya çıkabilen yapısal nitelikteki toksik etkilerdir. Yalın toksik etkiler ilaç kesildiğinde yavaş yavaş ortadan kalkar ve kalıcı nitelikte bir hasar genellikle oluşmaz. Bu tür istenmeyen etkilerin ilacı kullanan birçok kişide ortaya çıkması beklenir. 2. Özel toksik etkiler. Bu tür etkiler genellikle hücre çekirdeği düzeyinde ve kalıcı nitelikte oluşan hasarlardır. İlaçların kendisi veya vücuda oluşan metabolitleri bu etkilere neden olabilir. İlaçlar hücre çekirdeğinde DNA yapısında ve genlerde değişiklikler yapması nedeniyle mutasyona yol açabilirler. Bu tür etkiye mutajenik veya genotoksik etki denir. Bu mutasyon daha sonraki kuşaklara da aktarılabilir. Mutajenik etki gösteren ajanlar, karsinojenik yani kanserojenik, onkojenik etki de gösterebilirler. Bu tür ilaçlar gebe kadın tarafından alınırsa anne kanından fetal dokuya da geçerek bebekte kalıcı malformasyonlara neden olabilirler. Bu tür etkiye de teratojenik etki denir. Özellikle gebeliğin ilk 3 aylık dönemi organojenez dönemi denen organların oluştuğu dönemdir ve ilaçların bu tür etkilerine en duyarlı olduğu dönemdir. O nedenle gebelerin ilaç kullanımından kaçınması gerekir. Ancak gerektiğinde doktor kontrolü altında yarar zarar oranı çok ayrıntılı değerlendirilerek olabildiğince kısıtlı bir süre içinde kullanılabilir. İnsanların sıklıkla kullandığı ilaçların özel toksik etkiler denen bu tür etkilerinin olmaması beklenir. Sadece kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar için bu tür istenmeyen etkilere katlanılabilir. 3. İlaç alerjisi antijen antikor reaksiyonu veya antijen T-lenfositi etkileşmesine bağlı olarak gelişen bir immünolojik yanıttır. Bu tür reaksiyonlar aslında vücuda verilen büyük moleküllerle örneğin yabancı proteinlere karşı kolayca oluşabilir ve vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Oysa ilaçlar genellikle küçük moleküllerdir ve kolayca immünolojik yanıt oluşmaz. Ancak ilaçlar veya metabolitleri vücuda büyük moleküllerle örneğin bazı proteinlerle kovalent bağlanarak antijenik özellik kazanırlar. Bu tür ilaç moleküllerine hatem denir. Bazı insanlar kalıtsal olarak atopik bünyelidir ve çeşitli maddelere karşı alerjik reaksiyon gösterebilirler. Bu kişilerde ilaç alerjisi de sık görülebilir. Alerjik reaksiyonların en önemli özelliklerinden biri ilaçla ilk defa temasta ortaya çıkmamasıdır. Çünkü immünolojik reaksiyonun oluşabilmesi için bir duyarlılaştırma döneminin geçmesi gerekir. Örneğin antikorların oluşması veya T-lenfositlerinin duyarlılaştırılması dönemi. Bu yaklaşık bir hafta civarında sürebilir. İlacın bundan sonra uygulanması sonrasında çok ciddi bir reaksiyon olarak da ortaya çıkabilir. Bir başka önemli nokta alerjik reaksiyonun doza bağımlı olmamasıdır. çok düşük dozlarla bile çok ciddi reaksiyonlarla karşılaşılabilir. Alerjik reaksiyonlar genellikle cilt belirtileri, kan tablosu bozuklukları ve solunum sistemi sıkıntıları gibi belirli bozukluklarla sınırlı kalır. Ancak basit bir cilt döküntüsünden hemen tedavi edilmezse ölümcül olabilen anafilaktik şoka kadar gidebilen şiddette olabilir. O nedenle atopik bünyeli kişilere ilaç verilirken çok dikkatli olmalı ve hastanın durumu çok yakından izlenmelidir. Belirli bir kimyasal gruba sahip ilaca karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler o kimyasal grubu taşıyan başka ilaçlara karşı da alerjik reaksiyon gösterebilirler. Buna çapraz alerji denir. Örneğin, penisilin alerjisi gibi. 4. Dayanıksızlık reaksiyonları kişide önceden bulunan bazı hastalıklar nedeniyle bazı grup ilaçlara karşı beklenenden daha farklı yanıtlar alınabilir. Örneğin, bronşiyal astması olan hastalar solunum yollarında değişik mekanizmalarla daralmaya yol açan ilaçlara karşı duyarlıdır. Bu tür ilaçlar normalde solunum yollarında belirgin bir daralmaya yol açmamasına rağmen, astmalı hastalarda birdenbire nöbete yol açabilirler. Diyabetli, hipertansif, kalp yetmezliği olan veya miasteniya gravisli hastalarda bazı ilaçlara karşı beklenenden farklı yanıtlara yol açabilen risk grupları içindedir. 5. İdiyosenkrazi yukarıda sayılan 4 kategoriden herhangi birine sokulmayan ve genetik farklılıkla ilgili olmayan ve mekanizması bilinmeyen durumlar idiyosenkrazi olarak değerlendirilir. Sağlık Bakanlığı ilaçların yan etkilerini saptamak, izlemek, değerlendirmek ve önlemek için bir merkez kurmuştur. Hekimler hastalarına uyguladıkları ilaçlarla ilgili olarak beklenmeyen bir durumla karşılaştıklarında hastanelerde oluşturulan irtibat noktalarına bu konuda bilgi vermektedirler. Bu veriler, Sağlık Bakanlığı'nın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türkiye Farmakovijilans Merkezi, TÜFAM, tarafından toplanarak değerlendirilmektedir. Farmakovijilans ilaçların güvenliği açısından oldukça önemli bir alandır. Toksikoloji, farmakoloji, epidemiyoloji ve bilgi teknolojisi gibi alanları yakından ilgilendirmektedir. İlaçların istenmeyen etkileri nedeniyle oldukça fazla halk sağlığı ve ekonomik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu yüzden oluşan bir istenmeyen etkinin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Dikkat, günümüzde kullanılan ilaçların hepsinin az veya çok istenmeyen etkileri de vardır. Yan etkisi olmayan hiçbir ilaç yoktur. İlaç etkileşmeleri iki veya daha fazla ilacın birlikte kullanılması, zaman zaman beklenen etkilerde nitel veya nicel olarak değişmelere yol açabilir. Bu durumda ilaç etkileşmelerinden söz edilir. Bu etkileşmeler, bazen bir ilacın etkisini güçlendirmek veya istenmeyen etkilerini azaltmak için bilerek ve isteyerek oluşturulur. Ancak çoğu zaman bilgisizce ilaç kullanımı durumlarında olduğu gibi istemeden de oluşabilir. İlaç kullanımı sırasında ortaya çıkan bir istenmeyen etki, ilaç etkileşmeleri nedeniyle de olabilir. Hatta bu etkileşmeler zaman zaman ilaçlarla birlikte alınan besinlerle de oluşabilir. Birden fazla hekimin gözetimi altında bulunan hastalar, eğer hekimler arasında iletişim yoksa bu açıdan yüksek risk altına girebilir. Bir ilaç diğer bir ilacın etkisini artırabilir veya çok azaltabilir. Bu etkileşmeler başlıca üç şekilde oluşabilir. 1. Farmasötik etkileşmeler daha vücuda verilmeden önce iki veya daha fazla ilaç arasında oluşabilir ve genellikle kendini fiziksel değişimler şeklinde belli eder. Örneğin berrak iki sıvının karıştırılmasıyla çökelti oluşması veya katı haldeki tozların karıştırılması sonucu sıvılaşma oluşması gibi. Bu durum özellikle parenteral ilaç uygulamaları sırasında oluşabilir. İntravenöz yola verilen büyük hacimli sıvıların içine katılan bazı ilaçların çökelti oluşturabilmeleri ve bu şekilde embolilere yol açmaları nedeniyle ciddi riskler ortaya çıkabilir. Sıra sizde 4 farmasötik etkileşmeler özellikle hangi durumlarda tehlikeli olabilir? Sıra sizde 4 yanıt özellikle damar içi uygulamalarda embolilere, damar tıkanmaları, yol açması nedeniyle tehlikeli olabilir. 2. Farmakokinetik etkileşmeler ilaçlar birbirinin emilimini, vücuttaki dağılımını, biyotransformasyonunu ve vücuttan atılmasını yani farmakokinetiğini değiştirerek kan düzeyinin beklenenden farklı olmasına yol açabilir. Bu şekilde kan düzeyinin beklenenden düşük olması ilaçtan beklenen terapötik etkinin azalmasına veya ortadan kalkmasına yol açabileceği gibi, kan düzeyinin yükselmesi de ilaç toksisitesi veya istenmeyen etkilerin artmasına neden olabilir. Bu tür etkileşmeler özellikle emilim ve biyotransformasyon düzeyinde çeşitli besinler, çevresel kirlilikler ve sigara dumanıyla da oluşabilir. Bu tür etkileşmeye sıklıkla neden olabilecek besinler arasında ızgaralar, proteinden zengin besinler, lahana, karnabahar, brokoli, greyfurt suyu, nar suyu gibi besinler ve alkol bulunmaktadır. 3. Farmakodinamik etkileşmeler ilaçlar birbirinin etkisini etki mekanizması düzeyinde azaltabilir veya artırabilir. Bu şekilde iki ilaç bir arada kullanıldığında biri diğerinin etkisini azaltıyorsa antagonizma, artırıyorsa da sinerjizmadan söz edilir. Antagonizma başlıca üç şekilde oluşabilir. A. Kimyasal antagonizma. 2. İlaç birbirinin etkisini kimyasal yolla etkisiz bir moleküle dönüştürmesiyle azaltabilir. Bu durumdan zaman zaman zehirlenme durumlarında yararlanılır. Herhangi bir zehirle veya yüksek dozlarıyla zehirlenme yapabilen bir ilaç molekülüyle kompleks yaparak onu etkisiz bir moleküle dönüştürerek zehirlenme belirtileri ortadan kaldırılabilir. B. Fizyolojik antagonizma. İki ilaç birbirinin etkisini farklı bir reseptör veya mekanizma aracılığıyla azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. C. Farmakolojik antagonizma. İki ilaç birbirinin etkisini aynı reseptör sistemi veya mekanizma aracılığıyla azaltabilir. Sinerjizma iki veya daha çok ilacın birbirinin etkisini artırmasıdır ve başlıca iki şekilde görülür. A. Adi tip etkileşme. İki ilaç birlikte verildiklerinde oluşan etki ayrı ayrı verildiklerinde oluşturdukları etkinin cebirsel toplamı kadarsa buna adi tip etkileşme denir. B. Potansiyelizasyon. İki ilaç birlikte verildiklerinde oluşan etki, ayrı ayrı verildiklerinde oluşturdukları etkinin cebirsel toplamından büyükse buna da potansiyelizasyon denir. Dikkat, ilaçların birlikte kullanılmaları gerektiğinde birbiriyle etkileşebilecekleri göz önüne alınmalıdır. Besin destekleri. Besin destekleri, bitkisel kökenli maddeler, mineraller, vitaminler, amino asitler, enzimler, metabolitler, ekstreler ve konsantreler olarak kullanıma sunulmaktadır. Bitkisel kökenli tıp uygulamaları 5000 yıldan fazla süreden beri yazılı kayıtlarda bulunmaktadır. Günümüzde Batı toplumlarında erişkinlerin %20 kadarı bitkisel ürün kullanmaktadır. Binlerce bitkisel ürün tezgah üstü olarak satışa sunulmaktadır. Bu ürünlerin bileşimi, etkinliği, güvenliği ve bu konuda yapılacak düzenlemeler belki de hekimlere çok yararlı olacaktır. Son yıllarda birçok besinsel biyoaktif madde farmasötik ürün şeklinde pazarlanmıştır. Bu tür ürünler yeni bir hibrit terim olarak nutrient ve farmasötikten gelen nutrasötik olarak tanımlanmıştır. Nutrasötikler, besinlerin biyoaktif maddelerinin konsantre edilmesiyle hazırlanan diyet destekleridir. Nutrasötik ve fonksiyonel besin arasında kesin bir sınır da yoktur. Örneğin, 1 litre öz sudan 300 mg ekstra elde edildiğinde yeni bir fonksiyonel besin elde edilir. Aynı miktar ekstra bir kapsüle konduğunda yeni bir nutrasötik elde edilecektir. Bu tür ürünlerle ilgili olarak oluşabilecek toksisite reaksiyonları 3 grup altında toplanabilir. A. Kendi içindeki bileşenlerden kaynaklanan toksisiteler. B. Bu ürünlerin kontaminasyon ve tahşişinden kaynaklanan toksisiteler ve C. Bu ürünlerin veya içindeki bileşenlerin ilaçlarla etkileşmesinden kaynaklanan toksisiteler. Bitkisel kökenli ürünlerde vücuda, karaciğerde enzimlerle kimyasal reaksiyonlarına girerek metabolize edilmektedir. Ayrıca birçoğunun bazı karaciğer enzimlerini inhibe ettiği veya indüklediği gösterilmiştir. Bu nedenle de bu bitkisel ürünler reçeteli veya tezgah üstü birçok ilaçla etkileşerek farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşmeler göstermektedir. Örneğin, St. John's Wort olarak pazarlanan ürün, birçok ilacın vücuttan atılmasını hızlandırarak plazma konsantrasyonunu düşürmektedir. Bunun yanında ginseng, ginkgo, sarımsak, acı biber, Valerian ve meyan kökü gibi birçok bitkisel üründe ilaç etkileşmelerine neden olarak bazıları ciddi sonuçlara gidebilen sorunlara yol açmaktadır. Bu ürünlerin belirli gruplarda kullanımı ile ilgili istenmeyen etkiler günden güne artmaktadır. Örneğin, yaşlılar çoklu ilaç kullanmaları nedeniyle bitkisel kökenli ürün ilaç etkileşimi açısından riskli olan gruplardır. Bazı kronik hastalar da bu ürünleri gelişigüzel kullanma eğilimindedirler. O nedenle ilaç ve nutrasötik etkileşmelerine ilgi giderek artmakla birlikte bu tür etkileşmeler üzerinde de güncel bilgiler oldukça sınırlıdır. Bitkisel ürünlerin bulaşıklık ve başka ürünlerle karıştırılması da ayrı bir problemdir. Özellikle Asya kökenli geleneksel bitkisel ürünlerin önemli bir kısmında kurşun, civa, kadmiyum ve arsenik gibi ağır metaller ciddi sağlık sorunu oluşturabilecek düzeylerde bulunmuştur. Bunun yanında tezgah üstü veya diğer ilaçların da bu ürünlere katılması ve bunun da belirtilmemesi ölümlere kadar giden ciddi sonuçlara yol açmıştır. Bu arada, bitkisel kökenli ürünlerin içinde bulunan pestisit, bakteri, küf, mantar ve mikotoksinlerin bulunması da ciddi sağlık sorunları oluşturma açısından bir başka önemli problemdir. Sık kullanılan bazı bitkisel ürünlerin pek de etkinliği olmadığı halde ciddi istenmeyen etkiler oluşturması da gözden kaçan gerçeklerdir. Son zamanlarda özellikle kilo vermek amacıyla kullanılan bazı bitkisel kaynaklı ürünlerin kullanımı sonucunda ciddi hepatotoksisite ve nefrotoksisite nedeniyle bazı ülkelerde karaciğer ve böbrek transplantasyonu gerektiren olgular bildirilmiştir. Ayrıca bitkisel kökenli bu ürünlerin tanımlanması gerçekten bu alanda uzmanlaşmış eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi halde yanlış tanımlanma da ciddi sağlık sorunları oluşturabilmektedir. Bitkisel ürünlerin genetik özellikleri, yetiştirilme, harmanlama, hazırlama ve saklama koşulları da etkinliklerini değiştirmektedir. Ayrıca yanlış yönlendirme, sık kullanım, yarar-zarar oranı bazılarında etkinlik plasebodan farklı değil. Olası yan etkiler konusunda yeterli bilgilendirme yapılmamasıdır. İnternet pazarlaması da önemli bir sorundur. Ancak bu ürünlerin kullanımı, etkinlik, güvenlik ve ilaç etkileşmeleri konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca, bunların kullanımındaki güncel düzenlemeler güvenli veya yasal değildir. Bu konuda ulusal standartlar olmalı ve bu konuda araştırmalar teşvik edilmelidir. O nedenle, doğal olan her ürünün güvenli ve sağlıklı da olacağı yaklaşımı her zaman geçerli olmamaktadır. Hastalar bu kullandıkları ürünleri ilaç olarak değerlendirmedikleri için bu konuda hekime bilgi vermemektedir. Çünkü, kullanılan ürün doğal kaynaklıdır ve bundan herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir. Bu konuda yaşanan sorunlar etkinlik, güvenlik ve riskler konusunda eldeki verilerin sınırlı olmasıdır. Ürün etiketleri bütün içeriği belirtmeli ve uyarılar yapılmalı ve üretimleri standartize edilmelidir. Ayrıca besin destekleri ile ilgili bilgiler etki, toksisite de eklenmelidir. Önerilen doz aşılmamalı. Klinisyen, hastaya bu tür tedavi yaklaşımının riskleri, yararları ve alternatifleri konusunda bilgi vermelidir. Toksisiteden sorumlu molekül belirlenmeli. Toksisite tedavisi için yöntemler geliştirilmelidir. En iyi yöntem de eğer etkin tedavi yoksa, standart tedaviye dayanıksızlık varsa ve standart tedavi yöntemleri yetersiz kalıyorsa, yarar-risk oranı yakından izlenerek, hastanın rutin tedavisi sürdürülerek besin desteklerinden yararlanılmalıdır. Doğal kaynaklı olan her ürünün sağlıklı ve de güvenilir olamayabileceği konusunda bir tutum geliştirilmelidir. Yeni bir ilaca başlarken, hastaların daha önce reçeteli veya reçetesiz kullandıkları ilaçları, vitamin, mineral ve besin destekleri konusunda hekimini bilgilendirmesi tehlikeli olabilecek etkileşme sorunlarını engelleyebilir. Dikkat: doğal olan her ürünün zararsız olduğunu düşünmek her zaman geçerli değildir. Zehirlenmeler ve tedavilerinde genel ilkeler, ilaçlar, tarım ve endüstride kullanılan çeşitli kimyasal maddeler gereğinden fazla dozlarda vücuda girdiğinde genellikle akut, bazen de kronik zehirlenmelere yol açabilirler. Akut zehirlenme durumlarında hastaya hemen gereken girişimin yapılması hayat kurtarıcı olmasına rağmen bazen en ufak bir dikkatsizlik veya gecikme insan hayatını riske atabilir. Akut zehirlenmelerin tedavisi için geçerli olan ilkeler kronik zehirlenmeler için de geçerli olabilir. Zehirlenme durumlarında dikkat edilmesi gereken en önemli yaklaşım solunum ve dolaşımın sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Bu nedenle hastaya girişim yapılırken öncelikle solunum yollarının açık kalması sağlanırken, damar yolunun da açılarak yaşam bulgularının izlenmesi gerekir. Bundan sonra hastanın vücuduna değişik yollarla girmiş bulunan zehir özelliği gösteren maddenin kan dolaşımına geçişinin engellenmesi ve dolaşıma geçmiş olan kısmın ise bir an önce vücuttan uzaklaştırılması gerekir. Solunumun sürdürülebilmesi adına hastaya oksijen uygulaması her zaman hayat kurtarıcı olmayabilir. Özellikle solunum merkezi depresyonu yapan ilaçlarla oluşan zehirlenmelerde kandaki karbondioksit düzeyi, yüzeysel de olsa solunumun sürdürülmesini sağladığından, bu tip bir hastaya doğrudan oksijen verilmesi solunumun durmasına yol açabilir. Böyle bir durumda oksijen tedavisi gerektiğinde yapay solunum olanakları sağlandıktan sonra oksijen uygulamasına başlanmalıdır. Bundan sonra yapılması gereken zehirlenme yapan etkenin belirlenmesidir. Ancak hastanın kendisinden doğru bilgi alınabilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Bazen hastanın bilinci kapalı veya oldukça bulanık olabilir. Böyle durumda hastanın en yakınındaki kişiler, sağlık ekibi, olayın tanıkları bilgi kaynağı olabilir. hastaya nakleden kişilerin kullanılan ilaç veya maddenin boş kutularını da sağlık ekibine mutlaka getirmesi yerinde bir davranıştır. Eğer olanak varsa, hastada kan veya idrarda toksik maddenin düzeyinin ölçülmesi tedavi yapacak hekimin işini kolaylaştıracaktır. Bu arada hastada çok belirgin olan bazı semptomların tedavisi gerekir. Örneğin, kan basıncı ve kalp hızı değerleri kontrol edilerek ilaçlarla tedavi yapılabilir. Kan elektrolitleri vücut sıcaklığı değerlendirilir ve gerekenler yapılır. Konvülsiyonlar varsa, tedavi için uygun ilaçlar verilebilir. Bütün bunların dışında zehirlenen hastada yapılması gereken tedavi yaklaşımları başlıca 3 grup altında toplanabilir. Ancak bunlardan herhangi biri diğerinin yerini alamaz ve en önemlisi bu yaklaşımların duruma göre eş zamanlı uygulanmasıdır. Sıra sizde 5. Herhangi bir zehirlenme durumunda ilk yapılması gereken işlem ne olmalıdır? Sıra sizde 5 yanıt. Öncelikle hastanın solunum ve dolaşım işlevlerinin sürdürülmesi sağlanmalıdır. 1. Emilimin engellenmesi zehirlenmeler oral, parenteral, inhalasyon veya cilt teması yoluyla olabilir. Zehirlenmeye yol açan etkin madde cilt veya mukozalara bulaşmışsa bol su ile yıkanması gerekir. Karbon monoksit ve doğal gaz zehirlenmeleri inhalasyon yolu olarak değerlendirilir ve hastayı kısa sürede temiz havaya çıkarmak gerekir. Ancak ağız yolundan alınmışsa sindirim kanalından uzaklaştırılması gerekir. Özellikle kaza ile veya intihar amacıyla bu yolla ilaç veya toksik maddelerin alınması sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Sindirim kanalından uzaklaştırılma işlemi için kuşturma ve veya bağırsakların boşaltılması önemlidir. Emilimin engellenmesi adına yapılabilecek işlemler aşağıda sınıflandırılmıştır. A. Kuşturma. Zehirlenmeye yapan etkin maddenin alınmasından hemen sonra yapılması gerekir. En basit yöntem dilin arka tarafına boğaza doğru yapılabilecek bir uyarı ile kusma refleksinin uyarılmasıdır. Ayrıca kusma bazı ilaçlar yardımıyla da uyarılabilir. Özellikle zehrin içilmesinden sonraki ilk bir saat içinde uygulanırsa alınan zehrin %30-60 kadarı atılabilir. Bir saatten sonra bu oran %20'lere kadar düşebilmektedir. Ancak aradan bir saatten daha uzun zaman geçmişse, petrol ürünleri, deri ışık asit veya bazik maddeler içilmişse, bilinç kaybı veya konvülsiyonlar varsa, hasta 6 aydan daha küçük bebekse kuşturma önerilmez. Özellikle güçlü asidik veya bazik maddelerle oluşan zehirlenmelerde kusma ile yemek borusu bir kez daha irite edilmiş olur. Petrol ürünleri ise kusma sırasında solunum yollarına geçebilir. B. Mide yıkama. Bu işlemde zehirli maddenin alınmasından hemen sonra gerçekleştirilirse yaralıdır. Ancak süre ilerlemişse kusmada olduğu gibi yararı azalır. Bir saatten sonra uygulama önerilmez. Özellikle hastanın bilinci kaybolmuşsa mide yıkaması önerilir. Ancak böyle bir durumda da en önemli tehlike mide içeriğinin solunum yollarına kaçabilmesidir. Mide yıkama petrol ürünleri, asit veya bazik maddelerin içilmesinden sonra, kusma sırasında mide içeriğinin yemek borusunu yeniden iritasyonunu engellemek adına tercih edilir. Ancak, mide yıkama sırasında en önemli sıkıntı yıkama tüpünün yanlışlıkla solunum yollarına girebilmesidir. O nedenle işlemin uygulanması sırasında solunum yollarının korunması gerekir. Bu işlemin evde yapılması önerilmez. Deneyimli sağlık personeli tarafından ve donanımlı sağlık kuruluşlarında yapılmalıdır. C. Bağırsakların boşaltılması. Bağırsaklara geçmiş olan zehrin buradan emilmesini engellemek için bağırsak hareketlerini artıran pürgatif ilaçlar yardımıyla bağırsaktan geçiş hızlandırılır. Bu amaçla magnezyum tuzları ve özel yıkama çözeltileri kullanılabilir. Ancak böbrek fonksiyonları bozuksa magnezyum tuzları kullanılmamalıdır. Bu maddeler ağız yoluyla veya yıkama sondası içine verilebilir. Uygulamadan sonra hemen ishal başlar. D. Kimyasal absorbanlar. Bu maddelerin başlıca etki mekanizmaları, zehri absorbe etmesi, yani fiziksel kompleks yapması, çöktürmesi, kimyasal kompleks oluşturması veya kimyasal reaksiyonla parçalaması şeklinde olabilir. Sonuçta zehrin sindirim kanalından emilmesi engellenir. Sıklıkla bu amaçla kullanılan absorbanlar, aktif kömür ve kolestiramindir. Aktif kömür inert bir maddedir ve birçok ilacı bağlayarak emilimini engelleyebilir. Ancak metaller, alkol ve bazik maddeleri bağlayamaz. Zehirlenmeler derişik asit veya bazik maddelerle oluşmuşsa bunları kimyasal olarak nötralize edebilecek zayıf baz veya asitler de uygulanabilir. Kolestiramin ise anion değiştirici bir reçinedir ve bazı ilaç zehirlenmelerinde absorban olarak kullanılabilir. 2. Eliminasyonun hızlandırılması. Uygulama yerinden emilerek sistemik dolaşıma geçmiş olan zehrin vücuttan kısa süre içinde uzaklaştırılması amacıyla başlıca aşağıda sıralanan yöntemler uygulanabilir. A. Yinelenen dozda aktif kömür verilmesi. Sindirim kanalında enterohepatik dolanıma giren ilaçların sindirim kanalından tekrar emilmesini engellemek adına kullanılabilir. Bazı ilaçlar karaciğerde biyotransformasyona uğradıktan sonra safra içinde 12 parmak bağırsağına atılır. Buradan tekrar emilerek karaciğere gelir ve karaciğer ve bağırsak arasında sürekli dolanıma uğrar. Bu olaya enterohepatik dolanım denmektedir. B. İdrar pH'sının değiştirilmesi. Zayıf asit veya baz özelliğindeki ilaçlarla oluşan zehirlenmelerde böbreklerden ilacın tekrar emilmesini engellemek adına onları iyonize edebilen zayıf baz veya asit yapılı ilaçlarla idrar pH'si değiştirilebilir. C. Diüriz. hastaya büyük hacimde elektrolit içeren fizyolojik çözeltilerle birlikte güçlü diüretikler de verilerek dolaşımdaki ilacın böbrekler aracılığıyla vücuttan uzaklaştırılması sağlanabilir. Ancak bu durum özellikle böbrekler aracılığıyla atılan ve böbrek fonksiyonları normal olan hastalar için uygulanabilir. D. Hemodiyaliz. Yapay böbrekte denen bu girişim için donanımlı bir merkez bulunmalıdır. Yöntemin esası, bir atar damara takılan bir kateterle alınan kanın hemodiyaliz cihaz içindeki fizyolojik sıvılar içinden yere geçirgen selofan borular aracılığıyla geçirildikten sonra tekrar bir kateterli bir toplar damar içine verilmesidir. Kan içindeki ilaç veya zehirli madde selofan borular içinden geçerken pasif difüzyonla fizyolojik sıvıya geçer ve kan temizlenmiş olur. Özellikle böbrekler aracılığıyla vücuttan atılan maddeler için yararı olabilir. E. Hemoperfüzyon. Yöntem hemodiyalize benzer ancak vücut dışına çıkarılan kan absorban özelliği gösteren bir madde içeren kartuş üzerinden geçirilir. Kandaki zehirli madde kartuş içindeki absorban tarafından tutularak kanın temizlenmesi sağlanır. F. Periton diyalizi. Bir kateter aracılığıyla diyaliz sıvısının karın boşluğundan geçirilerek yıkanmasıdır. Başarı oranı daha düşüktür. İnfeksiyon riski vardır. Ancak hemodiyaliz gibi bir cihaza gereksinim yoktur. G. Kan değiştirme. Vücuttaki kanın tamamen değiştirilmesidir. Özellikle küçük çocuklardaki zehirlenmelerde uygulanması tercih edilebilir. Dikkat! Zehirlenmeye yol açan etkenin sistemik dolaşımdan uzaklaştırılması için ya emilimin engellenmesi veya vücuttan atılımın hızlandırılması gerekir. 3. Sistemik antidotla tedavi. Zehirlenmeye yol açabilen bazı ilaç veya kimyasal maddelerin etkisini seçici olarak ortadan kaldırabilen maddelere antidot veya panzehir denmektedir. Ancak zehirlenmeye yapan her etken için böyle bir antidot bulunmamaktadır. Antidotlar kimyasal, fizyolojik veya farmakolojik olarak zehirlenmeye yapan ajanın etkisini ortadan kaldırabilirler. 4. Semptomatik ve destekleyici tedavi. Zehirlenmeye yapan her ajanın seçici bir antidotu olmadığına göre, genelde birçok zehirlenmelerin tedavisi için uygulanabilecek genel yöntemlerdir. Zehirlenme durumlarında ilk yapılması gereken, hastanın solunum ve dolaşım fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamaktır. Solunum yolları açık tutulmalı, kan basıncı yakından izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bunun yanında bazı ajanlarla oluşabilecek konvülsiyonların uygun terapötik ajanlarla kontrolü gerekir. Hastanın kanındaki ölçülebilecek biyokimyasal değerlerin normal sınırlar içinde sürdürülmesi önemlidir. Özellikle kan glukoz, üre ve elektrolit değerleri yakından izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Hastanın vücut sıcaklığı yakından izlenmelidir. Ateş yükselmişse ilaçlar ve soğuk tamponlarla düşürülmeli. Tam tersi durumda da yeterli vücut sıcaklığı korunmalıdır. Böbrek fonksiyonları yakından izlenmeli ve böbrek yetmezliğine karşı önlemler alınmalıdır. Dikkat! Zehirlenmeye yol açan her ajan için panzehir veya antidot bulmak şansı yoktur. İlaç kullanımındaki yanlışlıklar, ilaç kullanımıyla ilgili yaşanan en önemli sorunlar, ilaçların kötü kullanımı veya kötüye kullanımından kaynaklanmaktadır. Her iki durumda suistimal olarak değerlendirilebilir. Ancak birbirinden ayırt edilmesi gerekir. İlacın kötüye kullanılması ve yanlış kullanılması durumları birbirinden oldukça farklı durumlardır. İlacın kötüye kullanılması özellikle bazı keyif verici ve bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımıyla ilgili bir durumdur. Bu grup ilaçlar genellikle psikoaktif ya da psikotrop olarak tanımlanan ilaçlardır. Tıbbi endikasyon olmadan düzenli bir şekilde bazen de dozlarının artırılarak kullanılmasıdır. Bazı ilaçlar başlangıçta terapötik etkileri nedeniyle kullanılmaya başlandığı halde keyif verici etkileri nedeniyle daha sonra endikasyon ortadan kalktığı halde hastalar tarafından kullanılmaya devam edilir. Ancak ilaçların kötü kullanılması genellikle kullanım hatalarını içermektedir. Hekim tavsiyesi dışında yanlış endikasyonda, yanlış yoldan, yanlış dozda, yanlış süre ve aralarla kullanılmasını kapsamaktadır. Bizim ülkemizde özellikle antibiyotikler, vitaminler, aspirin benzeri ağrı kesici ilaçlar, idrar söktürücü etki gösteren diüretikler, sindirim sistemi ilaçları, kilo kaybına veya kilo almaya yol açan ilaçlar, kötü kullanılan ilaçlar arasında ön sıraları almaktadır. Genellikle çok yapılan yanlışlardan biri eş, dost ve yetkisiz kişilerin birbirine ilaç tavsiye etmesidir. Önerilen ilaç uygun gibi görünse de kullanılmakta olan başka ilaçlarla etkileşebilir veya birlikte kullanılmaması gerekebilir. Kişiye ve hastalığa özel doz ve kullanım süreleri olabilir. Başkasının ilacıyla tedavi olmaya çalışmanın bir başka sakıncası da erken tanının çok önem kazandığı günümüzde, hekim tarafından görülmeden yapılan geçiştirici tedavilerin sorunları gizlemesi ve çözümü güçleştirmesidir. İlaçların etkisinden tam olarak yararlanabilmek için doğru kullanılması çok önemlidir. Dikkat! İlacın kötü kullanılması veya kötüye kullanılması sonuçları açısından birbirinden farklıdır. Her ilaç günde kaç kez alınacaksa, bu eşit aralıklarla olmalıdır. İlaçların istenen etkiyi gösterebilmeleri için kanda belirli bir düzeyde bulunması gerekir. Buna minimum etkin konsantrasyon denir. Bu düzeyi sağlayabilmek için ilacı eşit aralıklarla almak gerekir. Birçok ilaç mide iritasyonu yaptığı için ilaçlar genellikle tok karına alınır. İlaçların günlük doz ayarlaması da genellikle yemek zamanlarıyla senkronize edilmeye çalışılır. Örneğin günde 3 kez alınacak bir ilacın 8 saat ara ile, 4 kez alınacak ilaç 6 saat ara ile alınmalıdır. Ancak bu durumlarda öğün aralarının eşit olarak bölünemeyeceği de belirlidir. O nedenle hastalara doz aralıkları net olarak açıklanmalıdır. Ancak bazı ilaçların emilimi besinler tarafından etkilenmektedir. Bu durumda ilaçların aç karına alınması gerekebilir ve bu durumda hastaya açıkça belirtilmelidir. Halk arasında aç karına ilaç alınması net olarak bilinmemektedir. İlacın aç karına alınması demek son yemekten 2 saat sonra ve gelecek yemekten 1 saat önce demektir. İlaç alındıktan sonra da yemeğe kadar herhangi bir besin alınmaması gerektiği hastaya açıklanmalıdır. En önemli noktalardan biri de ağız yoluyla kullanılan ilaçların su ile alınmasıdır. Su midede ilacın çözünmesine dolayısıyla da emilimine katkıda bulunacaktır. İlaçları yatay pozisyonda değil, oturarak veya ayakta almak gerekir. Reflü şikayeti olanların ilaç aldıktan sonra en az 10 dakika uzanmaması iyi olur. Osteoporoz tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar kullanılırken yemek borusuna geçip iritasyon yapması nedeniyle ilaç alımından sonra en az yarım saat yatmamak, hatta eğilmemek gerekir. Ağız yoluyla alınacak ilaçlar çiğnenerek, kırılarak, bölünerek veya suda çözülerek kullanılmamalıdır. Yanlış kullanmayla ilgili olarak sıklıkla karşılaşılan örnekler aşağıda kısaca özetlenmiştir. Bizim ülkemizde en çok tüketilen ilaç grubunu antibiyotikler oluşturmaktadır. Antibiyotik kullanımındaki en önemli sorunlardan biri, gelişi güzel kullanılması ve bunun sonunda mikroorganizmalarda antibiyotik direnci gelişmesidir. Antibiyotik reçetesi yazıldığında hasta ilaç kullanımı konusunda hekim tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Dozları, doz aralıkları, kullanım süresi, istenmeyen etkileri, bunlar konusunda yapılabilecekler hastaya önceden bildirilmelidir. Yapılan en önemli yanlışlardan biri antibiyotiklerin yeterli doz ve sürede kullanılmamalarıdır. Çünkü hastalık belirtileri ortadan kalkınca veya istenmeyen etkiler ortaya çıktığında kendiliğinden tedaviyi bırakmaktadır. Oysa yeterli doz ve sürede antibiyotiğin kullanılmaması, hastanın nüksetmesi ve antibiyotik direnci gelişmesi konusunda en önemli risk faktördür. Antibiyotikler genellikle aç veya tok karnına içilebilir. Ancak bazı antibiyotiklerin emilimini besinler azalttığı için aç karına alınması gerekir. Örneğin makrolit, eritromisin ve benzerleri grubu antibiyotikler. Tetrasiklin grubu antibiyotiklerde ağır metallerle birlikte suda erimeyen kompleksler oluşturur ve çökerler. Bu durumda da sindirim kanalından emilmezler. O nedenle bu grup antibiyotikler antasit ilaçlarla veya bu tür metaller içeren yiyeceklerle birlikte kullanılmamalıdır. Örneğin, kalsiyum içeren süt ve süt ürünleri, demir içeren yeşil sebzeler gibi. Bu grup antibiyotikler, kalsiyum içeren kemik dokuda da toplanma eğilimi göstermeleri ve dişlerde renklenmelere neden olabileceğinden küçük çocuklarda da kullanılmazlar. Ancak bu grup antibiyotiklerin veteriner hekimliğinde ve besi hayvanlarında çok kullanılmaları nedeniyle hayvansal ürünler aracılığıyla da vücuda girebilecekleri akılda tutulmalıdır. Dikkat! Antibiyotiklerin yanlış kullanımı sonucunda mikroorganizmalarda gelişen direnç önemli bir tedavi sorununa yol açmaktadır. Ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar, analjezik antipiretik, bunlar genellikle tok karnına alınmalıdır. Bu grup ilaçların birçoğu mide mukozası üzerine irritan etki yapar. En çok görülen sorunlar, sindirim sisteminde oluşan ülserler, bu ülserlere bağlı ağrı, yanma ve kanamalardır. Geçmişte bu bölgelerde kanaması, reflü, gastrit ve ülser sıkıntısı olanların ilaç kullanımlarında daha da fazla dikkatli olması gerekir. Besinlerle birlikte alındığında bu yan etkiler azalır. En azından dolu bir bardak su, süt veya ayran ile içilmelidir. Bu şekilde mide asidi belirli oranda seyreltilmiş olacağı için mide mukozası üzerindeki istenmeyen etki önemli ölçüde azalır. Ancak mide ülseri olanlar veya eskiden geçirmiş olanlar için bu grup ilaçlar oldukça risklidir. Ciddi kanamalara neden olabilir. Bu grup hastalarda kullanılması gerektiğinde, mide mukozasını irrite etmeyen ilaçlar veya bağırsak kaplamalı tablet veya kapsül şeklinde, rektal yolla uygulanabilen veya parenteral preparatlar tercih edilebilir. Bu ilaçlarla birlikte mide mukozasını koruyucu bazı ilaçların da birlikte de kullanılmaları önerilebilir. Bu konulara dikkat edilmediğinde ciddi kanamalara yol açabilirler. Yine basit bir ağrı kesicinin rastgele kullanımı, akut böbrek yetmezliğine kadar uzanan bir dolu ciddi soruna zemin hazırlar. Aspirin benzeri ilaçlar sadece ağrı kesici ve anti-inflamatuvar etkileri için değil, miyokard infarktüsü geçirenlerde de kronik olarak koruyucu amaçlı uzun süreli olarak kullanılmaktadır. Böyle durumlarda hasta mide irritasyonu ve kanama riski açısından yakın gözetim altında tutulmalıdır. Sürekli bu ilaçları kullanan hastalar bazı cerrahi girişimler gerektiğinde kanama riski açısından değerlendirilmelidir. Aspirin, kan sulandırıcı diye bilinen antikoagulan ilaçlarla birlikte kullanıldığında kanama riski belirgin oranda artacaktır. Antikoagulan ilaçları kullananların K vitamini preparatlarını veya K vitamininden zengin besinleri tüketmeleri kullandıkları ilaçların etkinliğini azaltacaktır. Vitamin preparatları da bizim ülkemizde gereksiz yere fazlaca kullanılan ilaçlardır. Özellikle gebelik, emzirme dönemi, ağır ateşli hastalıklar ve gelişme çağındaki çocuklarda vitamin gereksinimi artabilir. Ülkemizde vitaminlerin tezgah üstü şeklinde reçetesiz de rahatlıkla satılmaları nedeniyle bu grup ilaçların kötü kullanımı sık rastlanan durumlardır. Zaman zaman bu açıdan aşırı dozda vitamin yüklenmesine bağlı olarak zehirlenme tabloları görülebilmektedir. Yeterli ve dengeli beslenen sağlıklı insanlarda bazı hastalık durumlarında vitamin eksikliği ilk akla gelen sorun olarak algılanmamalıdır. Sakinleştirici ilaçlar, tranquilizan ve sedatif denilen sakinleştirici, uyku verici ve yatıştırıcı ilaçlarla birlikte alkol kullanılmamalıdır. Kural olarak ilaç kullanırken alkol alımı konusunda mutlaka hekimin bilgisine başvurmak gerekir. Bu tür santral sinir sistemini inhibe eden ilaçlar bir arada kullanıldığında birbiriyle sinerjistik etkileşir ve birbirinin etkisini artırırlar. Bu grup ilaçları kullananların dikkat gerektiren işleri yapmaktan uzak durmaları gerekir. O nedenle özellikle direksiyon kullanmak veya tehlikeli olabilecek durumlarda reflekslerini ortaya koymada sıkıntı yaşayabilirler. Anemi tedavisinde kullanılan demir ilaçları ile kalsiyumdan zengin süt ve süt ürünleri, pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler birlikte kullanılmamalıdır. Bu tür ilaç ve besinler en az 2 saat arayla tüketilmelidir. Çünkü bu besinler demir emilimini azaltabilirler. İdrar söktürücü olarak bilinen bazı diüretik ilaçlar, böbreklerden potasyum atımını engeller ve kan potasyum düzeyinin yükselmesine yol açar. Bu da kalp atımında düzensizliklere yol açabilir. Bu nedenle bu tür diüretiklerle birlikte potasyum zengin muz, kayısı, turunçgiller, patates gibi besinler tüketilmemelidir. Kronik kullanımı gereken ilaçlar konusunda hastaların ilaç kullanımı ve yan etkileri konusunda yeteri kadar bilgilendirilmeleri ve hazırlanmaları gerekir. Bazı kardiyovasküler hastalıkların tedavisi sırasında ilaç yanında yaşam tarzı değişiklikleri de tedaviye yardımcı olacaktır. Hatta bazı durumlarda sadece yaşam tarzı değişikliği bile tedaviye yetebilir. Örneğin diyet düzenlenmesi ve düzenli egzersiz yapılması gibi. Doğru ilaç kullanım ilkeleri gerek hastalık durumlarında, gerekse hastalıklardan korunmak veya çeşitli amaçlarla günlük yaşantıda ilaçlar sıkça kullanılmaktadır. İlaçlar ancak doğru kullanıldıklarında yeterli terapötik etkiyi gösterir. Ancak tüm dünyada ilaçların yaklaşık yarısının uygunsuz şekilde kullanıldığı bildirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda ilk düzenlemeleri 1985 yılında Nairobi'de yapılan toplantıda ele almış ve akılcı ilaç kullanımının kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre en uygun ve güvenli ilacı, en uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlamıştır. Şimdiye kadar anlatıldığı gibi ilaçlar yerine göre hayat kurtarıcı olabilirken, doğru kullanılmadığında tehlikeli sonuçlara da yol açabilir. Bu tür olaylar sadece bizim ülkemizde değil, gelişmiş Batı ülkelerinde bile zaman zaman ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu konuda gereken özen gösterilmediğinde ilaçla tedaviden beklenen yarar yerine tam tersine zararlar ortaya çıkabilir. Bu açıdan en önemli ilke akılcı ilaç kullanımı için gerekli ölçütlerin yerinde kullanılmasıdır. Bu da hastalık için gereken ilaçlar içinde o hasta için en etkili, en uygun, en güvenli ve en ucuz ilacın seçilerek kullanılmasıdır. Uygulama aşamasında ilacın yeterli dozda, önerilen dozda ve sürede, önerilen zamanda kullanılması da tedavinin başarısı açısından çok önemlidir. Çünkü bazı ilaçların günün hangi saatinde alınması bile önemlidir. Özellikle kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçlar için ilacın tümör dokusuna en yüksek etki, hastanın diğer organ ve dokularında en düşük etkinin oluşabileceği optimum bir zamanlama üzerinde durulmaktadır. Bu şekilde maksimum terapötik etki oluşurken minimum düzeyde istenmeyen etkilerle karşılaşılması amaçlanmaktadır. İlacın yetersiz dozda ve sürede kullanılması da terapötik etkinin azalmasına yol açarken, gereğinden fazla dozda ve sürede kullanılması da hem istenmeyen ve toksik etkilere, hem de gereksiz maliyete yol açmaktadır. Akılcı ilaç kullanımı, öncelikli olarak halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözetmektedir. Bu açıdan bakıldığında ilk aşama hastanın sorununun tanımlanması, yani hekim tarafından doğru tanının konulmasıdır. Bunun yanında ilaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir bir tedavinin planlanması. Eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa, uygun ilaçların seçimi, her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması basamakları gelmektedir. Reçetede yazılan ilaçların etkileri, İstenmeyen etkileri ve kullanımı konusunda genellikle hekimlerin hastalarına yeterli bilgiyi vermeleri beklenir. Ayrıca eczacı da reçetede kullanım ile ilgili bilgileri hastaya hatırlatıcı notlarla ilaçlarını verirler. Bütün bunların ötesinde doğru ilaç kullanımı konusunda aşağıda bazı önemli noktalar belirtilmektedir. 1. Hekime muayeneye gelen hastaların daha önce kullandığı tüm ilaçları ve önceki tedavi bilgilerini, başka hastalıklarını doktoruyla paylaşması tedavinin başarısının önemli bir aşamasıdır. Hekim özellikle son bir ay içinde hastanın kullandığı tüm ilaçları, bunların doz ve kullanım şekillerini de bilmelidir. Hekime bu konuda verilecek bilgi ilaç isimleri şeklinde olmalıdır. Sadece farmasötik şeklin nasıl olduğunun tanımlanması yeterli olamaz. Bunun yanında reçetesiz olarak alınarak kullanılabilen bitkisel kökenli maddeler konusunda da hekime bilgi verilmelidir. Çünkü reçete edilecek ilaçla bu tür maddelerin de etkileşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hasta yakını ilacın olası yan etkileri, ilacın besin ve ilaç etkileşimleri konusunda bilgilendirilmelidir. Bu durum hasta yakını tarafından da sorgulanmalıdır. 2. İlaçlar doktor reçetesi ile alınmalı. Yetkisiz ve bilgisiz kişilerden ilaç tavsiyesi alınmamalıdır. Reçeteye yazılan ilaçla ilgili farmasötik şekil, doz, doz aralıkları, aç veya tok olarak alınması gibi bilgilerin hastaya açıklanması gerekir. Astım hastalarında inhalasyonla kullanılacak ilaçlar konusunda hastanın eğitilmesi gerekir. Ülkemizde ne yazık ki ilaçların büyük çoğunluğunun reçetesiz de satın alınabilmesi uygunsuz ilaç kullanımına zemin hazırlamaktadır. Bununla birlikte ilaçların nasıl kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağı hastaya tam olarak anlatılmalı ve hasta yakını tarafından eksiksiz olarak uygulanmalıdır. 3. Hastaların hekimlerini bilgilendirmeden başka bir ilacı tedaviye eklememeleri gerekir. Bu yeni ilaç daha önce kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir. Bunun sonucu ilaç etkilerinin azalması veya tehlikeli boyutta artması şeklinde ortaya çıkabilir. İlaç yanında vitamin, ilaç dışı besin desteği, bitkisel ürün gibi bütün ürünleri kullanmadan önce hekime ve eczacıya danışılmalıdır. 4. İlaçlar doktorun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Buna hastanın uyumcu denmektedir. Uyumç, hastanın hekiminin tavsiyelerine uyma eğilimidir. İlacın dozu değiştirilmemelidir. Bir dozun alınması unutulduğunda bir sonraki dozla birleştirilerek alınması doğru bir yaklaşım olmayabilir. Ancak bazı ilaçlar için birkaç kez doz atlanması tedavi başarısını olumsuz yönde çok değiştirebilir. Böyle bir durumda mutlaka hekimi bilgilendirmek ve bu yeni durum için önerisini almak gerekir. 5. Tedavi sırasında ilaçla ilgili olsun olmasın herhangi bir istenmeyen etki oluştuğunda mutlaka hekime bilgi verilmelidir. Tamamen hekim tavsiyesine uygun olarak kullanılan ilaçlarla zaman zaman istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar bazı durumlarda tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Zamanında önlem alınabilmesi adına bu konu atlanmamalıdır. 6. Hastanın herhangi bir ilaç veya besine alerjik reaksiyonu olup olmadığı konusunda da hekim bilgilendirilmelidir. Belirli bir kimyasal gruba karşı alerjik reaksiyonu olan bir hasta bu kimyasal yapıya benzeyen başka ilaçlara karşı da alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu tür reaksiyonlar basit bir cilt döküntüsü, solunum sıkıntısından anafilaktik şoka kadar gidebilecek şiddette olabilir. Özellikle parenteral uygulanan ilaçlarla ölümlere kadar gidebilen tehlikeli reaksiyonlarla karşılaşılabilir. 7. Hekimin belirttiği ilaç dozu değiştirilmemelidir. Özellikle ilaca bağlı olarak ortaya çıkan yan etkileri azaltmak adına bu yola hastalar sıklıkla başvurabilirler. Ancak bu konuda hekime bilgi vermeden doz azaltılmamalı veya artırılmamalıdır. Tedavinizin seyri çok olumsuz etkilenebilir. 8. İlaç hekimin bilgisi olmadan birdenbire kesilmemelidir. Bazı ilaçlarla uzun süre tedavi edilen hastalar ilacın birden kesilmesinden son derece olumsuz etkilenir ve hayati tehlikeye yol açabilecek ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu durum bir bağımlılık tablosu ile ilgili bir sorun değildir. 9. Gereksiz yere ilaç kullanımına devam edilmemelidir. Hastalık durumu ortadan kalktığında hekimin bilgisi altında ilaç kesilebilir. İlacın kesilmesi konusunda hekimin tavsiyelerine yakından uymak gerekir. Bazı ilaçlar birdenbire kesilmek yerine dozu yavaş yavaş azaltılarak 1-2 haftaya yayılarak yamuklama şeklinde kesilirler. Hastaların bu programa uymaları gerekir. Ağrı kesici ilaçlar ara sıra kullanılan ilaçlardır. Ağrılı durum ortadan kalktığında ilaca devam etmenin gereği yoktur. Ancak hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisi ömür boyu sürecektir. O nedenle hastaların bu konuda da bilgilendirilip hazırlanmaları yerinde bir yaklaşım olur. 10. Gebelik ve emzirme dönemlerinde, çocuklarda, bebekler ve yeni doğanda, yaşlılar, böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlar, ilaç alerjisi ve kronik başka hastalıkları olanlarda ilaç kullanımı ve dozları konusunda çok dikkatli olmak ve yarar zarar oranı konusunda yeterli bir değerlendirmenin mutlaka yapılması gerekir. Hatta doğurganlık çağındaki kadınlara ilaç verirken gebelikten korunma önlemleri ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. 11. Hastaların kullandığı ilaçlar konusunda yakınlarını bilgilendirmeleri gerekir. Herhangi bir ciddi sorun geliştiğinde hekimin bilgilendirilmesi adına yararlı olabilir. İleri yaştaki hastalar veya demans gelişmiş hastalarda ilaçların düzenli alınması önemlidir. Böyle durumlarda hastanın tedavisinin aksatılmaması da önemlidir. 12. Süresi geçmiş ilaçların ilaç dolabında bulundurulmaması ve evden uzaklaştırılması gerekir. Aslında ilaçların belirli bir kullanım ömrü olması nedeniyle evde stoklanabilecek maddeler olmadığı unutulmamalıdır. Geçmişte kullanılan ilaçlar tekrar gerekebileceği endişesiyle ilaç dolabında uzun süre bekletilmemelidir. Birçok ilaç uzun yıllar içinde kutusu açılmasa da etkisini kaybeder ve bozulur. Saklama koşulları uygun değilse içinde küf ve diğer mikroorganizmalar üreyebilir. Artan ilaçların bozulduktan sonra çöpe atılması ülkemiz adına da maddi bir kayıptır. İlaçların evden uzaklaştırılmasında genel ev atıklarının bulunduğu atıklar arasına atılmaması ve ayrı bir yerde toplanarak belediyelerin tıbbi atıkları içinde yok edilmesi çevre kirliliği açısından önemlidir. Tedavi sonlandığında kalan ilaçları hekime veya yakın bir sağlık merkezine teslim ederek maddi olanaksızlık nedeniyle ilaç alamayan kimselere sağlık kuruluşları aracılığıyla ulaştırılabilir. Tedaviden sonra artan ilaçlar, yakınmalarının benzemesi nedeniyle başkalarına verilmemelidir. Şikayetler benzese de altta yatan hastalık tamamen farklı olabilir. Son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamalıdır. 13. Bazı hastalıkların tedavisi sırasında ilaç dışı yöntemlerin de tedaviye destek olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin, hiperkolesterolemi, hipertansiyon ve şeker hastalığının tedavisinde ilaç kullanımının yanı sıra diyetin kalitatif ve kantitatif olarak düzenlenmesi egzersiz son derece önemlidir. İlaç tedavisinin yanı sıra önerilen yaşam tarzı değişikliklerine uymak tedavi başarısını artırmak adına önemlidir. Bacaklarında varisleri olan hastaların varis çorabı kullanmaları ilaç tedavisinden daha etkili olabilir. Ülkemizde doğru ilaç kullanımı konusunda sorumlulukları bulunan hekim ve eczacı yanında bu konuda hizmet veren sektörün akılcı ilaç kullanımı konusunda toplum bilincini arttırmaya yönelik desteğinin bulunması önemlidir. İlaçların saklanma koşulları ilki olarak ilaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde, ışıktan ve nemden korunarak, kendi ambalajında ve kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır. Çünkü ilaçların üretim ve son kullanılma tarihleri ve saklama koşulları ambalajlarının üzerinde yazılmaktadır. Kullanma talimatında belirtilmediği sürece ilaçların oda sıcaklığında saklanması yeterli olabilir. Ancak bu ortamda çok fazla sıcak olmamalıdır. Oda sıcaklığı genellikle 18-22 oç olarak kabul edilir. Bazı iklimlerde oda sıcaklığı 30 oçun üzerine çıkabilmektedir. O nedenle bu sıcaklık derecelerinde ilaçlar daha kolay bozulabilir. Birçok ilacın buzdolabında saklanmasına gerek yoktur. Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar da kesinlikle buzlukta saklanmamalı ve dondurulmamalıdır. Buzdolabında saklama kavramı da genellikle artı 4 oç olarak kabul edilir. Bu durumda buzdolabının kapağından ziyade orta raflarda saklamak daha uygundur. Soğukta saklanması gereken ilaçların transferi de soğuk zincir sistemiyle yapılmalıdır. Bu konuya dikkat edilmez. Ve soğuk zincir herhangi bir noktada kırılırsa ilacın etkinliği azalacaktır. Bu özellikle bazı aşılar ve insülin preparatları için önemlidir. İlaçların ısı yayan cihazlardan ve mikrodalga fırınlardan da uzak tutulması gerekir. Bazı ilaçlar ışıkta bozulabilir. Bu tür ilaçlar genellikle koyu renkli ambalajlarda saklanır. Hatta çok duyarlı olan bazı ilaçlar ışıklı ortamda birkaç dakika içinde bozulabilir. O nedenle ambalajından çıkarıldıktan sonra bekletilmeden hemen hasta tarafından alınmalıdır. Işıkta bozulan infüzyon sıvılarının ve infüzyon setinin alüminyum folyo ile kaplanarak ışıktan korunması gerekir. Toz halinde alınıp sulandırarak kullanılan şuruplar hazırladıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Bu tür ilaçlar 10 gün içinde bitmezse kalan kısmı atılmalıdır. Bu tür şuruplar ve süspansiyonlar her kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır. Uygun olmayan saklama koşullarında ilaçların kimyasal yapılarında bozulma olabileceği, yani etkisini kaybedebileceği, hatta istenmeyen etkilerin ortaya çıkabileceği, zehirlenmelerin oluşabileceği unutulmamalıdır. Kimyasal maddelerdeki bozulma bazen renk değişiklikleriyle kendini belli edebilir. Renklenmeler ve çökeltiler oluşan ilaçlar kullanım süresi dolmamış olsa bile kullanılmamalıdır. Özet, günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız ilaçlar doğru kullanılmadığında tedavi başarısı olumsuz etkilenecektir. Doğru ilaç kullanımının esasını da akılcı ilaç uygulamaları oluşturmaktadır. Akılcı ilaç kullanımı kişilerin bireysel özelliklerine göre en etkili, en güvenli, en uygun ve en ucuz ilacın seçilmesi ve bu ilaçların da hekimin tavsiyelerine uyularak kullanılmasıdır. İlaçlar yerine göre hayat kurtarıcı olurlar ve hastalıkların tanı ve tedavileri için vazgeçilmez ürünlerdir. İlaçlar beklenen etkilerini oluşturabilmeleri için vücuda lokal veya sistemik yollardan verilirler. Sistemik yolla verildiklerinde hedef yapıyı etkilerken, onun yanında vücutta diğer yapıları da az veya çok etkileyebilirler. O nedenle her ilacın beklenen etkileri yanında istenmeyen etkileri de vardır. Bu yüzden ilaçları kullanırken beklenen yararlarına karşın oluşturabilecekleri zararların muhasebesi çok iyi yapılarak kullanılmalıdır. İlaçlar bir arada kullanıldıklarında birbirlerinin etkilerini olumlu veya olumsuz yönde değiştirebilirler. Hatta ilaçların etkileri besinler veya son zamanlarda kullanımı giderek yaygınlaşan besin desteklerinden de etkilenebilir ve tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Zaman zaman kaza ile veya intihar amacıyla ilaçların aşırı dozda kullanılmaları nedeniyle zehirlenmeler oluşabilir. Böyle bir durumda zehrin vücuttan olabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gerekir. Bunun için öncelikle emilimin engellenmesi ve atılımın hızlandırılması amaçlanır. Var ise zehrin antidotu verilir ve bu arada semptomatik ve destekleyici tedavi yöntemleri uygulanır. İlaçlar ambalajları üzerinde belirtilen koşullarda genellikle serin ve kuru, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı ve son kullanma tarihinden önce tüketilmelidir. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanım ilkeleri arasında değildir? Soru 1. A seçeneği etkililik. Soru 1. B seçeneği güvenlilik. Soru 1. C seçeneği ucuzluk. Soru 1. D seçeneği uyumsuzluk. Soru 1. E seçeneği uygunluk. Soru 1'in doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise akılcı ilaç kullanımı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Hangisi lokal uygulama yolu değildir? Soru 2. A seçeneği intratekal. Soru 2. B seçeneği intravenöz. Soru 2. C seçeneği intrapleural. Soru 2. D seçeneği intraartiküler. Soru 2. E seçeneği intrakardiyak. Soru 2'nin doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise ilaç uygulama yöntemleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 içinde 1/5 oranında alkol ve şeker içeren farmasötik şekillere ne denir? Soru 3A seçeneği pasyon, soru 3B seçeneği eliksir, soru 3C seçeneği infüzyon, soru 3D seçeneği dekoksiyon, soru 3E seçeneği emülsiyon, soru 3'ün doğru yanıtı B yanıtımız yanlış ise farmasötik şekiller konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 hangisi kullanılmadan önce mutlaka çalkalanmalıdır? Soru 4A seçeneği tablet, soru 4B seçeneği solüsyon, soru 4C seçeneği emülsiyon, soru 4D seçeneği süspansiyon, soru 4E seçeneği pilül, soru 4'ün doğru yanıtı D yanıtımız yanlış ise farmasötik şekiller konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 hangisi zehirlenme durumunda ilaç emilimini engellemeye yönelik bir işlemdir? Soru 5A seçeneği hemodiyaliz, soru 5B seçeneği diüretik verme, soru 5C seçeneği ateşi düşürme, soru 5D seçeneği hemoperfüzyon, soru 5E seçeneği kuşturma, soru 5'in doğru yanıtı E yanıtımız yanlış ise ilaç etkileşmeleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. İnjektör içinde karıştırılan iki berrak çözeltide çökelti oluşması hangi tip ilaç etkileşmesidir? Soru 6A seçeneği farmasötik, soru 6B seçeneği farmakolojik, soru 6C seçeneği fizyolojik, soru 6D seçeneği patolojik, soru 6E seçeneği mikrobiyolojik, soru 6'nın doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise ilaç etkileşmeleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 hangisi kas içi injeksiyonun kısaltmasıdır? Soru 7A seçeneği İ ve soru 7B seçeneği İA, soru 7C seçeneği SC, soru 7D seçeneği SL, soru 7E seçeneği İM nokta, soru 7'nin doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise ilaç uygulama yöntemleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Süspansiyonlar hangi yolla verilmemelidir? Soru 8A seçeneği kas içi injeksiyon, soru 8B seçeneği oral, soru 8C seçeneği ven içi injeksiyon, soru 8D seçeneği rektal, soru 8E seçeneği cilt üzeri, soru 8'in doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise ilaç uygulama yöntemleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 hangisi inhalasyon yoluyla uygulanabilir? Soru 9A seçeneği transdermal terapötik sistem, soru 9B seçeneği aerosol, soru 9C seçeneği kolir, soru 9D seçeneği enema, soru 9E seçeneği laman, soru 9'un doğru yanıtı B yanıtımız yanlış ise ilaç uygulama yöntemleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına ne denir? Soru 10A seçeneği sinerjizma, soru 10B seçeneği aditif etkileşme, soru 10C seçeneği potansiyelizasyon, soru 10D seçeneği aldırmazlık, soru 10E seçeneği antagonizma, soru 10'un doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise ilaç etkileşmeleri konusunu yeniden gözden geçiriniz.